Merhabalar sayın izleyenlerimiz. Ağır Zaman ve Yaratılış Dilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam ve Oktar Hocam'la birlikte iman hakikatlerinden bahsedeceğiz.
İnşallah.
Allah'ın yaratma sanatını anlatacağız inşallah. Evet hocam, uygunsa Atlas kelebeğinden başlayalım. Çok enteresan, hem bütün kelebeklerde gördüğümüz gibi bir simetri var. Hem de inanılmaz bir kamuflaj görüyoruz kanatlarında maşallah. Bakın, resmini inceleyecek olursak Atlas kelebeği genişliği yaklaşık 26 santim kadar. Çok büyük bir kelebek. Ve dikkat ederseniz, burada ne dikkatinizi çekiyor hocam? Bakın, kanatların uçlarına doğru
yılan
bir kobra yılanı kamuflajı gösteriyor. Ve yeşil yılan bu kelebeği gördüğü anda kaçıyor.
Maşallah.
Bakın, diğer resimlerini gösterelim. Değil mi? Ağzı, gözleri... Adeta
kafa yapısı.
Yani kafası zaten ayırt etmemiz çok zor. Evet. Maşallah kobra yılanının birebir aynısı. Bakın, daha detaylı bir resmimiz var. Maşallah. Şimdi işte evrimcilerin iddiasının saçmalığını daha iyi anlıyoruz değil mi? Böyle canlılar gördüğümüzde mutasyonların, doğal seleksiyonun böyle simetri meydana getirdiğini, böyle bir kamuflaj meydana getirdiğini iddia ediyorlar. Bu kadar saçma bir iddia gerçekten. Şimdi Atlas kelebeği ile ilgili bir videomuz var. Onu gösterelim. Bakın, oldukça büyük bir kelebek. 26 santim kadar toplam genişliği. Dikkat ederseniz kanatlarının ucu inceliyor o kısma doğru ve dışarı doğru uzuyor. Birçok kelebekte bu yapıyı görmüyoruz biz. Ama bu kelebekte aynen bir kafa gibi, tam böyle gözleri, ağzı değil mi, kobra yılanına benzeyen tam yerli yerinde bir sanat görüyoruz adeta maşallah ve birbirinin aynısı. İkinci kanatta gözün yeri farklı değil. O göz gibi evet. Gözüken yerin yeri farklı değil. Ya da ağız gibi gözüken yerin farklı değil yeri. Evet. Maşallah. İşte hiçbir mutasyon, hiçbir doğal seleksiyon değil mi? Zaten doğal seleksiyon diye doğada bir mekanizma yok.
Evet.
Mutasyonların üstünde bilim adamları yıllarca meyve sinekleriyle deney yapıyorlar. Neden meyve sineklerini seçiyorlar? Çünkü çok hızlı ürüyorlar. Birkaç 10 yıl içinde binlerce meyve sineğinin neslini gözlemlemiş olabiliyorlar. Bu deneylerde ne oluyor meyve sineklerinde? Meyve sineği daha böyle kompleks uçan, daha hızlı uçan, daha hızlı manevralar yapan bir canlıya dönüşüyor mu? Hayır. Kanat kafasından çıkıyor. Bacak kafasından çıkıyor. Mutlaka hayvana bir zararı oluyor onun. Hayvan mutlaka bir işlevini yerine getiremez bir hale geliyor. Bir fonksiyonunu yerine getiremez bir hale geliyor. Mutlaka zarar veriyor ona.
İnşallah.
Bacak çıkıyor, kanat çıkıyor ama o kanat bacak yamuk oluyor. Kullanılamıyor oluyor mesela kafasından çıktığı için. O hayvana ayrıca bir yük getiriyor. Hareket etmesini zorlaştırıyor. Evet.
Bu kelebekte de kelebeğin boyutuna göre o canlının orada olması da çok maşallah mucize. Yani çünkü başka kelebeklerde oluyor mesela göz şeklinde, baykuş gözü şeklinde bir yapı olabiliyor. Bu kelebeğin boyutu gerçekten yılan kafası gibi bir resim, bir desen olmasına müsait bir boyutu var.
Evet.
Allah da ona öyle bir desen nasip ediyor. Evet. Yani baykuş gözü gibi bir şey olsa belli ki baykuş değil. Yani öyle bir baykuş kafası olmaz. Hı hı. Allah da ona uygun bir şekilde kanadının uç kısmını çıkıntılı yaratıp oraya bir yılan resmi çizilmiş resmi. Yani evet. Evrimciler diyorlar ki bu mutasyonlar diyorlar. Böyle eline işte fırçayı almış. İşte böyle bir eline de İşte boyaları dizmiş. Ondan sonra ben demiş bir dakika yılan kardeş demiş. Sen bir dur. Ben bu kelebeğin kanadına bu senin resmini çizeceğim. Kıpırdama deyip böyle eline fırçayı alıp bir güzel kanadına teker teker, tabii bu şekilde çizmesi mümkün değil. Bir genetik mühendisi olması lazım. Ama nasıl bir genetik mühendisi? Şu anki genetik mühendislerin 1 milyon katı bilgi ve yeteneğe sahip bir genetik mühendisi olması gerekiyor mutasyonun. Onların iddialarına göre. Çünkü onu şu an yapamıyor. Mesela siz bir genetik mühendisine deseniz ki şu kelebeğin kanadına falanca hayvanın desenini çiz deseniz, bunu DNA'sına kodlayarak yavru canlısında biz bunu gözlemleyelim deseniz, o genetik mühendisi kusura bakmayın yani en az bizim 500 sene sonra gelmeyi düşündüğümüz teknolojiden bahsediyorsunuz der. Yani böyle bir şey şu an mümkün değil der. Kesinlikle. Biz bunu yapamayız der. Ama evrimciler çok daha hayali bir şeyden bahsediyorlar. İnsanın, akıl sahibi bir varlık olan insanın laboratuvarda yapamadığını şu anki teknolojisiyle rastgele, random diye isimlendirdikleri rastgelelikle çalışan mutasyon mekanizmasının yaptığını iddia ediyorlar. Dediğimiz gibi mutasyon bir isabet ediyor. Yılan desenini hafif işte kanadını dışarı çıkartıp ucunu da yuvarlıyor. Çünkü biliyoruz yılanın ağız kısmı yuvarlak. İşte gözünü tam olması gerektiği yere yerleştiriyor. Ağzının çizgisini yerleştiriyor. O yılanın pul ve işte deri deseninin rengini ve deseniyle beraber aynısını yerleştiriyor. Mutasyon onların iddiasına göre böyle çok usta bir ressam ve aynı zamanda çok iyi bir genetik mühendisi. Yani bunun hayali bir iddia olduğu belli. Biz bu yılanı gördüğümüzde, bu yılanın resmini görüyorsak veyahut da bir başka mesela kelebekte sırtında baykuş gözünü görüyorsak, ki baykuş gözü öyle bir tane nokta değil. Kendi yuvarlağı var, kaşı var, göz kapağı var, gözünün içerisindeki göz bebeği var. Artık göz bebeğin içerisindeki ışık yansımasına kadar, yani şu anda bir resim eğitimi almış bir insanın yapabileceği derecede kaliteli bir baykuş gözü deseninden bahsediyoruz. Kelebek kanatlarındaki baykuş deseninden. Peki kelebek bunu daha önce görmüş mü? Haberi bile yok. Haberi bile olmamasına rağmen bir kuş yanına geldiği zaman ne yapıyor? Kaçmıyor. Son derece rahat, kendinden emin bir şekilde kanadını açıyor sadece.
Şeklini biliyormuş gibi.
Sırtında nereden biliyor? Biz bile zor görüyoruz yani o deseni. Kuş geliyor, bir saniye diyor, heyecan yapma diyor. Ondan sonra kanadını bir açıyor, baykuş deseni çıkıyor. Hiç kıpırdamıyor bile yani, sağa sola kaçmıyor bile kuş geldi diye. Son derece kendinden emin ve rahat bir şekilde kanadını açıyor. Daha önce görmüşüm kanadının dışındaki baykuş desenini. Görse bu baykuş deseni diyebilir mi? Baykuşun kuşunun düşmanı olduğunu, o düşmanı olan kuşun düşmanı olduğunu biliyor mu? Hiçbirini bilmiyor.
Evet.
Nasıl olabilir bu? Bilimsel olarak son derece gözlemlenebilir ve aklın verdiği sonuç Allah'ın ilhamı. Son derece bilimsel ve gözlemlenebilirdir. Gözlemler sonucunda çıkan tek sonuçtur bu.
Evet. İnşallah. Şimdi mutasyon deneylerinden bahsetmiştik. Bakın Gordon Taylor, o dönem bu deneylere katılan, şöyle söylüyor. Bu çok çarpıcı ama bir o kadar da gözden kaçırılan bir gerçektir. 60 yıldır dünyanın dört bir yanındaki genetikçiler evrimi kanıtlamak için meyve sinekleri yetiştiriyorlar. Ama hala bir türün, hatta tek bir enzimin bile ortaya çıkışını gözlemlemiş değiller. Bakın çok önemli bu. Evet. 60 yıl diyor, bakın çok uzun bir süre meyve sinekleri gördüğümüz gibi normal hali bu meyve sineğinin. Mutasyona uğrattıktan sonraki hali, gördüğümüz gibi kafasından bacaklar çıkmış, sakat, hastalıklı meyve sineklerinin oluştuğunu gözlemleniyor. Bakın Michael Pittman, bir başka araştırmacı da şöyle söylüyor. Sayısız genetikçi meyve sineklerine nesiller boyunca sayısız mutasyona maruz bıraktılar. Peki sonuçta insan yapımı bir evrim mi ortaya çıktı? Maalesef hayır. Genetikçilerin yarattıkları canavarlardan sadece pek azı beslendikleri şişelerin dışında yaşamlarını sürdürebildiler. Pratikte mutasyona uğratılmış olan tüm sinekler ya öldüler, ya sakat, ya da kısır oldular, diyor bakın.
Evet.
Bu çok önemli. İki araştırmacının gözlemlemesi sonucunda 60 yıla yakın test yapılıyor meyve sineklerinde. Ve bu araştırmacıların da ifade ettikleri gibi tek bir enzimin bile oluştuğunu gözlemlemiyorlar. Hep hastalık, hep sakatlık, hep eksiklik getiriyor meyve sineklerine.
Ya bir enzimi eklemeyi veya bir protein eklemeyi bugün için bilinçli müdahaleyle de mümkün değil. Yani hiçbir bilim adamı, hiçbir laboratuvarın, dünyadaki hiçbir laboratuvarında yeni bir gen yazıp, yani sıfırdan olmayan bir geni bir canlıya yazıp, onunla faydalı bir protein meydana getirip, bu bir enzim olabilir, yapısal bir protein olabilir, onu canlıya ekleme yeteneğine sahip değil. Bakın bilinçli müdahaleyle bile. Belki ileride olabilir. Yani genetik mühendisliği gelişecek. Mehdiyet döneminde yaşıyoruz. Allah dilerse inşallah olacak. O da Allah'ın dilemesiyle olur zaten inşallah. Bilim adamını ilham eden de onu zihnindeki laboratuvarın içinde yaptırtan da Allah'tır inşallah. Ama bugün için bilinçli müdahaleyle mümkün olmayan bir şeyin tabii tesadüfen olması imkansız. Biraz önceki bahsettiğin o sineği gösterelim aslında. Bakın burada. Bakın mutasyona uğramış bir meyve sineği görüyoruz burada. Antenin olması gereken yerde bir tane bacak var. Gördüğümüz gibi koskoca bacak çıkmış burada. Bakın antenin olması gereken yerde bacak başında çıkıyor. Neden? Çünkü vücudunda hangi yerinde, hangi bölümünde, hangi organın çıkacağını belirleyen genler var. Fox genleri deniyor bunlara. Bölümleri vardır vücudun. bu sineklerde, böceklerde bölüm bölümdür. Hangi bölümden hangi organ çıkacak çok net olarak belirlenmiştir. Mesela kolun çıkması gereken, bacağın çıkması gereken yerden başka bir organ çıktığında veya bacak biraz ileride biraz geride olduğunda o canlı ölüyor. Yani sakat hale geliyor ve ölüyor. Onu belirleyen genler de yaratmış Allah maşallah. Yani bacağın bakın mükemmel çıkması hiçbir işe yaramıyor. Kafasındaki bacağı nasıl kullanabilir ki? Kullanamaz. Burada işte yaptıkları deneylerde hep bunları gördüler. Kısır oldu sinekler. Uçamadılar. Mesela çift kanatlı sinekler de görüldü. İkinci kanat işe yarar mı? Tabii ki yaramaz. Yani insanın bir kolu daha alması gibi. Şimdi iki kolumuz var bizim. Onların altında sallanan iki tane daha kol olsa ve bir işe yaramayan değil mi? Bizi bütün fonksiyonlarımızı iptal eder. Yani yapacağımız birçok işi yapamayız böyle. Burada sallanan ekstra kollar olsa o bir avantaj olmuyor. Aksine dezavantaj oluyor. O da tam kol gibi gözükmesine rağmen. Şimdi mutasyonun mekanizması da çok önemli. Bakın bu evrimciler hep kafa karıştırıcı şeyler yapıyorlar. Bir kere şundan başlayalım. Allah bütün canlıların vücudunda bu mutasyonları yani rastgele değişiklikleri düzelten mekanizmalar yaratmış. Yani mutasyonu yaratan Allah aynı zamanda mutasyonu düzeltecek mekanizmayı da yaratmış. Bakın bunlardan bir tanesi erken mekanizma. DNA polimeraz enzim var insanlarda ve diğer birçok ökaryot canlılarda. Çekirdekli hücresi olan canlılarda. Mesela insanda bu enzim geliyor DNA'nın kopyasını çıkartıyor. DNA polimeraz isimli enzim. Fakat bunu çıkartırken, bu harfleri birbirine eklerken bakın nasıl bir de hata düzeltme mekanizması var üzerinde onu hep birlikte izleyelim. Evet, bir kere şunu söylüyor, hata payı son derece düşüktür. Ne kadar da düşük? 100 milyonda bir, milyonda bir hesabıyla bir hata ihtimali var. Yani 100 milyon tane harf ekliyor, bir tanesinde hata olabiliyor. Şimdi bunu gösteriyor. Bakın kopyalama başlayacak birazdan. Milyonda bir hatayla hata payı bir tane oluştu burada hata. T'nin karşısına A gelmesi gerekirken A T'ye karşılık gelir. C'nin karşısında G olması gerekir. Bakın T'nin karşısında C geldi. Hata. Şimdi bunun hata olduğunu nereden bilebilir ki bir protein? Biliyor. Bakın nasıl biliyor. Bunu devam ediyor. Burada çok ilginç bir şekilde bu eklemeler bir anda sekteye uğruyor, duruyor. Burada ara veriyor. Bir hata olduğu zaman o aranın çok özel bir önemi var. O sırada bu enzimin uç bölümü var. Bakın burası egzonükleaz olarak görev yapan bölümü. Bu bölümde o hata diğer birkaç tane harfle birlikte birkaç tanesi birden kesilip burada bir tanesini göstermiş ama kesilip çıkartılıyor. Yani şöyle oluyor. Ekliyor, hata oluyor, hatayı görüyor, hemen duraklıyor. Durakladığı sırada enzimin diğer bölümü, bakın üzerinde bölüm yaratılmış bir proteinin üzerinde. Evet. Hem kopya yapıyor hem de hatayı düzeltecek bir bölüm var aynı enzimin üzerinde. O hatalı bölümü kesip atıyor. Hata payı çok düşük hale geliyor bu şekilde. Bu da yeterli değil. Bundan sonra yine hata düzelten ayrı enzimler var. Şimdi onların da anlatmıştık daha önce ama tekrar söyleyelim. Bakın burada DNA'nın kopyası çıkartılıyor bir zincirin. Şimdi burada biraz önce tekrar başa alalım. Evet bakın burada. Şimdi burada bir hatalı bir daha başa alırsak. Evet. Bu A'ya karşılık gelen C harfini gördük burada. Değil mi? Burada bir hata oluştu. A'ya karşılık C harfi ortaya çıktı. Evet. T'ye karşılık, özür dilerim. T'ye karşılık C harfi. Bu bir hata. A olması gerekirken. Peki, enzim enzim bu DNA kopyalandıktan sonra hangisini hata olarak kabul edecek? Nasıl biliyor? Değil mi? T mi hatalı? C mi hatalı? Yani hangisi kopya, hangisi orijinal? Bunu da ayırt eden bir mekanizma olması gerekir. Değil mi? Bu kopyalama olduktan sonra bunu düzelten enzimler var. O da son yıllardaki yapılan araştırmalar gösterdi ki daha derinlemesine mekanizmalar vardır. Bakterilerde özel bir işaret konuyor. A, G, A, T, C dizilerine A harfinin üzerine metilasyonla metil bölümü ekleniyor kimyasal olarak. Bu şekilde Orijinalinde hepsinde GATC dizilerinde A'nın üzerinde metil bölümü var orijinalinde. Kopyalama yapılırken bunu A'nın üzerindeki metil grubunu gecikmeli olarak ekliyormuş. Yani ekliyor ama biraz sonradan arkadan geliyor bu. Yani kopyalama devam ediyor, arkadan geliyor bu kopyalama olduktan sonra. İşte o gecikmeden dolayı A'nın üzerinde metil olmadığı için, geçici olarak metil olmadığı için, metil bölümü olmadığı için, metilasyon bölümü olmadığı için onun kopya olduğunu fark ediyor ve oradaki hatayı düzeltiyor. Bu muhteşem bir akıl.
Evet.
Yani değil mi? Orijinal, hangisi maşallah. Orijinal, hangisi kopya değil mi? O zaman orijinalindekini düzeltse müthiş bir mutasyon meydana gelecek. İstediği kadar düzeltme mekanizması olsun, mutasyon düzeltme mekanizması. %50 ihtimal var. %50 ihtimalle çok ağır bir sakatlık meydana getirecek. Bir işe yaramazdı. Halbuki Allah bunu yaratmış. İnsan gibi canlılarda da, yani ökaryotlarda, çekirdekli hücrelerde, burada olduğu gibi, bunu da şu şekilde tanıyor. DNA'nın kopyası çıkartılırken özel bir parçayı kopyalıyor, bir parça daha kopyalıyor. En sonunda onları birleştiriyor. Bu birleştirme aşamasından önce küçük aralıklar var, çentik var. Son olarak bir enzim geliyor, küçük aralıkları kapatıyor. İşte o çentikleri gördüğü zaman ha diyor, bu son yıllardaki araştırmalar gösterdi. Bu diyor, yeni kopyalanan diyor, çentik var üzerinde diyor, oradaki hatayı düzeltiyor.
Kim diyor bunu?
Protein diyor. Protein konuşuyor mu? Konuşmuyor. Protein bir aklı var mı? Yok.
Ortamı görebiliyor mu?
Ama muazzam yani, bir akıl evet, gösteriyor evet, hücrenin içerisinde. İşte o aklın sahibini hemen sorgular bilim adamı. Bilim adamı delillere bakar. Orada akıl gördüğü zaman hemen o aklın sahibi kim diye sorar. İşte o yaratıcısı olan Allah inşallah. Yani canlılardaki komplekslik, canlılardaki mükemmellik, bu hücrenin içindeki çok üstün akıl bize hemen bir yaratıcının evet, varlığını inşallah net olarak kanıtlıyor. Bakın bir bu delil. Sadece bunu bilsek biz, başka hiçbir bilimsel delil bilmesek, ki bilimsel delile de ihtiyaç yok da o bize sonsuz akıl sahibi, her şeye hakim olan bir yaratıcının varlığını ispatlıyor inşallah. Her şeye İnşallah. Kadir olan, her şeye sahibi olan ve hakim olan inşallah. Yüce Rabbimiz olan Allah inşallah.
İnşallah.
Şimdi burada, mutasyonla ilgili evet. bir şey daha, evet.
Burada şeyi kısaca söyleyeyim ben de. Mesela mutasyonlar diyorlar, bütün bilgileri mutasyonlar oluşturmuştur diyorlar. Bakın. İnsan vücudundaki DNA'ya kayıtlı bütün bilgileri evrimciler mutasyonlar oluşturmuştur diyorlar. Evrimcilerin iddiasına göre mutasyonlar kendi etkisini engelleyecek bir mekanizma da oluşturmuş oluyor. Bakın saçmalığın artık yani evet. ileri safhası, üst boyutu, son aşaması. Mutasyon öyle bir sahnede diyor ki, bir saniye diyor, ben böyle bir müdahale ediyorum DNA'ya diyor ama benim müdahalelerimi durduracak bir mekanizma da ekleyelim diyor bu DNA'ya. Yani mutasyon olduğu zaman onu düzeltsin diyor. Ama DNA'yı ben sadece değiştirebilirim diyor. İşte DNA'yı geliştiren mekanizma benim diyor. Mutasyon. Ama aynı zamanda bu gelişmeyi de durduracak. O zaman onların iddiasına göre konuşuyorum tabii. Gelişmeyi durduracak bir mekanizma ekliyor o zaman mutasyon. Nasıl oluyor bu? Doğa seleksiyona aykırı bir mantık değil mi bu?
Evet.
Mutasyon mantığına aykırı bir mantık değil mi bu? Niye kendi etkisini durdursun? Mutasyon madem faydalı sürekli mesela... bacağının kafasından çıktığını görüyoruz biz mutasyona uğrattığımızda meyve sinekleri. Evrimciler diyor ki o bacağın o yerini mutasyonlar belirlemiştir diyorlar. Yani gerçek olması gereken yerini mesela işte sırtının alt kısmından çıkıyor iki tane bacak. İşte gövdesinin burasından çıkıyor iki tane bacak. Bunları mutasyonlar belirlemiştir diyor zaman içerisinde. Biz öyle bir şey görmüyoruz. En eski sinekte de her yerinde. Hepsinde aynı zaten. Aynı yerlerden çıkıyor bacağı. Ama biz onların bu ilgili en ideal yeri buldu dediği mekanizmayı sineğe uyguladığımızda o bacak alakasız bir yerden çıkıyor. Ya sırtından çıkıyor ya kafasından çıkıyor. E madem o belirlemiş şimdi niye beceremiyor bu mutasyon? Yani milyonlarca sene öncesinde tak diye olması gereken yerde her şeyi oluşturmuş. Şimdi nasıl olduysa süper beceriksiz bırakmış bir mekanizma işi. Haline gelmiş.
Şimdi biz
yani, hikaye olduğu belli yani.
Olayın mekanizması evet. biliniyor artık. Yani hem gözlemler hem deneyler evrimi yalanlıyor net olarak.
Evet.
Dolayısıyla bu onu hiçbir şekilde bilimsel olmadığını ispatlıyor. Bakın evrimin mekanizmasını nereden biliyoruz? Genetik ve moleküler biyolojiden biliyoruz. Bu mutasyonlarla yani genetik bilgi oluşmasının imkansızlığı bize aynı zamanda şunu kanıtlıyor. Hiçbir şekilde yeni genetik bilgi olamaz. Böyle bir mekanizma yok hücrenin içerisinde. Sadece yeni genetik aynı genetik bilginin kopyalanması ve karıştırılması, alternatif kombinasyonların oluşması var. Bu varyasyonu oluşturuyor. Onun mekanizmaları var. Ama hiçbir şekilde yeni genetik bilgi de oluşamaz. Şimdi bakın genetik mutasyonla genetik bilgi nasıl tahribata uğruyor? Onun bir örneğini görelim. Replication that is not corrected by the usual repair mechanisms. Mesela bu biraz önce gördük tamir mekanizmaları var ki benim biraz önce gösterdiğimiz tamir mekanizmasından başka mekanizmalar da var. Daha sonra yine mutasyonları ortadan kaldıran enzimler gelip okuyup hataları düzeltiyorlar. Diyelim ki milyarda bir hata payı. Yani insan gibi canlılarda 10 üzeri 9'da 1'dir hata payı. Yani milyarda bir hata payı ihtimali var. Milyarda bir hata ile kopyalama sırasında bir hata oluştu. Bakın nasıl nelere sebep oluyor onu görelim. Evet. A ile T karşılıklı geliyor. G ile de C karşılıklı geliyor DNA'da. Şimdi bir bu harflerden yerini hiç eksilme olmuyor bakın. Sadece bir harf değiştiği zaman yani A'nın karşısına T değil de mesela G veya G'nin karşısına da C değil de A geldiği zaman ne oluyor onu göreceğiz şimdi hep birlikte. Şimdi bakın burada bir genin protein kodlayan bölgeleri görülüyor. Her 3 harf bir proteine karşılık gelir. Mesela buradaki 3 harfin karşılığı bir amino asit serin oluyor. Ondan sonraki 3 harfin karşılığı başka bir amino asit glisin, serin, valin. Üçer üçer harf bu şekilde kodlanıyor. Diyelim ki biz yani en az bir 50 amino asit oluyor proteinlerde genellikle ama 4 amino asitli bir protein olduğunu varsayalım. Bu dizilimde bunun bir kodu var. Bakalım bu kodda mutasyonla bir değişiklik olduğu zaman ne olacak? Bakın şimdi 3 harfi. Burada bir harf değişti. Harf değişince buradaki amino asit başka bir amino asit haline geldi. Bakın histidin haline geldi. Değil mi? Biraz önceki amino asit burada tekrar başa alalım. Bakın glisindi. Glisin. Glisin oluşturan harflerden biri rastgele bir şekilde değiştiği zaman bakın glisin ikincisi başka bir amino asit haline geldi. Ne oldu? Bu protein işlevsiz hale geldi. Çünkü 4 tane amino asitten oluşan bir protein olduğunu varsaymıştık. Bir amino asiti değişti ki büyük proteinlerde de böyledir. Amino asit değişikliği meydana geldiği zaman o proteinde ya katlanması bozulur, enzimse mesela spesifisitesi bozulur veya tamamen iptal olur. Nitekim hemoglobin molekülündeki tek bir amino asit değişikliği, bakın glutamik asit valin haline geliyor hemoglobin molekülündeki 4 tane zincirden oluşur. Her biri yaklaşık 140-150 tane amino asitten oluşur bunların. Bir tanesi değiştiği zaman hemoglobin hemen kristalize olur. Kristalize olan hemoglobinin kristalize olduğu zaman hem oksijen taşıma kapasitesi düşer hem de al yuvarlar deforme olur. Orak haline gelir. Ve bundan orak hücreli anemisi denen bir hastalık oluşuyor. Bu normalde disk şeklinde bulunan al yuvarlar hemoglobin kristalize olduğu için tek bir amino asit değiştiği için o deformasyonla daha fragil, daha kırılgan hale gelirler ve içinden geçtiği kılcal damarlarda tıkanma meydana getirirler.
Hatta bundan dolayı efendim yırtıyorlar değil mi doktor hocam?
Tabii. Yani ama getirdiği tıkaçlar dolaşım bozulduğu için beyinde felç gibi hastalıklar meydana getirir, hasar meydana getiriyor. Dalakta hasar meydana getiriyor. İskelet sisteminde hasar meydana getiriyor. Böbreklerde hasar meydana getiriyor. Zatürre gibi hastalıklar meydana getirir. Akciğerlerde hasar meydana getirir ve ölüme sebep olur. Daha az yaşıyorlar. Eğer tedavi edilmezse. Bakın bir tane amino asit değişti. Nitekim burada da gördük. Tek bir harf değişince bir amino asit değişebiliyor. O zaman ne oldu? Bu sıralama değişince protein işlevsiz hale geldi. Şimdi bu bir harfin başka bir harfle yer değiştirmesiydi. Başka mutasyonlar da var. Ekleme ve çıkarma deniyor buna. Insertion veya deletion deniyor. Bir harf ekleniyor veya bir harf eksiliyor DNA'da. Bakalım gen bölgesinde böyle bir değişiklik olduğu zaman ne oluyor? Şimdi tekrar bakın. Serin, glisin, serin ve valinden oluşan bir protein olduğunu varsayalım. Bakın şimdi bir harf eklendi. Bir harf eklendi. Her 3 harf bir amino asidi kodluyordu değil mi? Buraya yeni bir harf geldiği anda bakın bu 3 harf bir amino asidi kodlarken şimdi bu 3 harf bir amino asidi kodladığı için bambaşka bir amino asit oldu. Ama ondan sonraki amino asitler de değişiyor. Buna çerçeve kayması mutasyonu deniyor. Yani harf değişikliğinden, yani harfin eklendiği veya çıkarıldığı yerden sonraki bütün amino asitler değişime uğruyor. Protein öyle bir iptal oluyor ki genetik bilgi tamamen işlevsiz hale geliyor. Çok büyük bir hasar meydana geliyor. Yani tek bir amino asit değişikliği değil. Onun sağındaki olan tüm amino asitler değişiyor.
Evet, çok
Bu da mutasyonun diğer bir şekli. Veya aynı şekilde eksildiğini varsayalım. Yine aynı şey olur. Bir tane harf çıkardığımız anda iki tane harfi kalıyor değil mi bu amino asidin? Üçüncüyü diğer amino asitten alır. O değişir. Diğer hepsi de değişir. Bu işte çerçeve kayması mutasyonu. Yani muazzam bir hasar meydana geliyor.
Mesela bir cümle yazıyoruz bilgisayarda, klavyede. Cümleyi yazdığımız her harfin klavyede biz solundaki harfi yazdığımızı farz edelim. Anlamlı bir cümle çıkma ihtimali var mı? Yok, herkes denesin istersen işte. Bir cümle kursun. Her harfe basacağı zaman bir soldaki harfe bassın o harfle ilgili. O harfe değil de bir solundaki harfe bassın. Bakalım nasıl bir şey çıkıyor.
Tabii.
Yani, emciler faydalı diyor işte.
Kelime olarak düşünebiliriz. Mesela tablo. Değil mi? Tabloya biz bir harf eklersek, diyelim ki G harfini ekledik. The tablo. Bitti. Tablo tamamen anlamsız hale geliyor. Veya tablodan bir harf çıkartalım. İkinci harfi olan A'yı çıkartalım tablonun. Tıbulo. Anlamsız hale geliyor. Ya bunlar çocuk gibi bu evrimciler. Ya süper bilgisizler. Ama birçoğu da süper akılsız. Yani bunların uyanık olanları var. Mesela Richard Dawkins uyanık. O kerataya soruyorlar Richard Dawkins'e. Diyorlar ki faydalı bir mutasyon örneği söyler misin? Ey Richard diyorlar. Richard'a İngilizce'de rich denir. Bakın ne diyor? Bize diyorlar, Profesör Dawkins bize genetik yapıdaki bilgiyi arttıran bir genetik mutasyon ya da evrimsel süreç örneği verebilir misiniz? Şimdi Richard Dawkins önce bir şaşırıyor. Ulan nereden çattık diyor. Hay bin kunduz anlamda ifadeler geçiyor. Düşünüyor, ulan diyor mutasyon yok mu lan diyor. Trilyonlarca mutasyon var dedik millete de diyor. Sağa bakıyor. Sola bakıyor. Dudağını ısırıyor.
Bir ara bir heyecanlanıyor.
Ve kaydı durduruyor. Yani. Efendim?
Bir ara bir heyecanlanıyor. Bir aklına bir şeyler geliyor ama şimdi şey neyse diyor. Yani girmeyelim o olayı.
Tabii. Yani olmadığını çok net biliyor. Yani Allah'ın yarattığını her evrimci bilir. Richard Dawkins evrimin olmadığını, çünkü bakın mutasyon örneği veremiyorsa, yani mutasyon yok demektir. Mutasyon yoksa evrimleştirici mekanizma yok demektir. Richard Dawkins bunu herkesten daha iyi biliyor. Onun için söylemiyor zaten. Hiç iddia bile etmiyor. Yani girmiyor olaya. Film çekiliyor çünkü. Yani o kayıt yapılmasa orada bir şeyler atıp tutardı belki karşısındakine şey etmek için ama bir de çocuklara karşı mesela çocuklara karşı çıkartıyorlar bunu. Orada atıp tutuyor. Bir şeyler patlatıyor falan. Kafasına kas takıyor. Eğlendiriyor onları böyle. Ha işte diyor al sana işte bilmem ne oldu falan. Ama bakın kayıt yapılırken sesini çıkarmıyor. Çünkü niye? Bunu yaptığında 98 yılı hocamızın evrim faaliyetlerinin çok süratlendiği bir dönem. Orada artık meydanın boş olmadığını bildiği için susuyor.
İnşallah.
Yani şunu gösteriyor tabii. Richard Dawkins kesin olarak Allah'ın varlığını biliyor. Emin.
Evet.
Evrimin olmadığından %100 emin. Ama burada bir ayet tecelli ediyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar diyor vicdanları kabul ettiği halde Richard Dawkins vicdanıyla biliyor Allah'ın yarattığını. Zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor. Yani sırf Allah'ın varlığını inkar edebilmek için bu ipe sapa gelmeyen, tamamen akıl dışı, bilimle hiçbir alakası olmayan pagan dinin Sümerlerden kalma bir dini kabul ediyor. Yani çok net olarak burada evet. Söylüyor. Zaten nitekim mesela en son filmlerinde diyor işte uzaylılar getirdi diyor. Yani kendi kendine olamaz diyor. Adam soruyor. Hayat nasıl başladı diyor. Ya bilmiyoruz diyor. Nasıl bilmiyorsun diyor. Bilmiyoruz dedik ya diyor ondan sonra. Peki diyor ne oldu diyor. İşte kendi kendini kopyalayabilen bir molekül oldu diyor.
Evet.
Tamam o nasıl oldu diyor. Ya diyor. Mesela diyor uzayın bir yerindeki uzaylılar diyor yola çıkıp diyor dünyaya onu getirmiş olabilirler. Yani bir akıl meydana getirdi bunu diyor. Hatta devamında da söylüyor filmin. Diyor ki biz diyor bir tasarımcının Allah'tır inşallah tasarım yapmaz Allah. Allah yaratıcıdır. Tasarımcının gizli imzasını bulabiliriz diyor. Onu meydana getirdiği böyle gizli bir belge, bir delil bulabiliriz diyor. Mesela günün birinde bulunacak bu diyor. Ne demek bu? Allah'ın yarattığını söylüyor işte çok açık bir yani şekilde. Sadece onu çok münasebetsiz bir şekilde yani bir sonraki aşamada kabul edecek Allah. Bunu böyle hani ben oradan geçerim mantığıyla söylüyor.
O da ne zaman kabul edecek? Bildiği İslam dininin aslında gerçek İslam dini olmadığını, yo bazıların uydurduğu hurafeler olduğunu anlayınca geçecek Allah'ın izniyle. Gerçek İslam'a geçecek inşallah. Şimdi onu da şimdi bakıyoruz mesela evrimcilere. Gerçekten yani şu ana kadar hangi evrimciyi gördüysem Richard Dawkins'inden işte internet ortamında, ücra köşelerde yorum yazan bir evrimcisine kadar tamamı İslam'la ilgili bu bir kısım yobazların anlattığı hurafe dolu, İslam'la alakası olmayan dini İslam olarak bildikleri için bu yola girmişler. Yani bu net olarak gözüküyor. Zaten Richard Dawkins'in internette videoları var. Mesela İslam'la ilgili, mesela bir konuyla ilgili İslam'ın söylediği şeyleri soruyorlar. Yanlış şeyler biliyor. Yani mesela bu konuyla ilgili hüküm nedir diyor. İslam'da olmayan bir şey söylüyor. Kur'an'a uymayan, Kur'an'a tam tersi zıt bir hükmü sanki Kur'an'daymış gibi biliyor. Ve o şekilde anlatmaya kalkıyor. Artık orasında yanlış mı biliyor veyahut da bilerek mi öyle yapıyor onu da bilemiyoruz ama sonuç olarak evrimcilere baktığımız zaman bildikleri İslam inancı gerçek İslam inancıyla alakası yok. Yani onlar bakıyorlar, yani bizim gördüğümüz kadarıyla tabii, yani bilinen din anlayışının, yobaz din anlayışının, hurafelerle dolu din anlayışının Allah kelamı olamayacağını anlıyorlar. Allah evet. kelamı değilse, Allah sözü değilse o zaman diyorlar biz evrime inanalım diyorlar. Yani evrim saçma ama diyorlar. Yapacak bir şey yok diyorlar. Çünkü bu yobazların uydurdukları hurafeler daha saçma belli ki. Ama gerçek İslam'ı gördüklerinde Allah'ın izniyle ayrı zamanda olacak bu da. Hocamız da bu konudaki en büyük çalışma yapan insanlardan bir tanesidir. İnşallah biz de onun vesilesiyle yapıyoruz bu çalışmaları. Gerçek Kur'an ahlakını, gerçek Kur'an hükümlerini ve gerçek İslam'ı gördüğü zaman bir insanın, yani Kur'an'ın, hocamız söylemişti, Kur'an'ın en büyük mucizelerinden bir tanesi, ona uyan insanı getirdiği kalite ve üstün ahlaktır, demişti evet. hocamız. İnşallah onu gördükleri zaman diyecekler ki, ya biz bu zırvanın içinde zaten çok rahatsızdık, gerçek İslam ahlakını gördük, biz zaten gerçek İslam'a tabi oluruz Allah'ın izniyle, diyecekler bunu, göreceğiz. Şu anda bildikleri İslam, hiçbir şekilde, mesela bu İslam'la alakası yok zaten de, İslam'ı tenzih ederek söylüyorum inşallah. Bir kısım yobazların uydurduğu, birbirleriyle defalarca çelişen anlatımlarla dolu ve akla, bilime aykırı yüzlerce, binlerce, on binlerce anlatımlarla dolu bir bilgi kirliliğini haşa İslam olarak zannediyorlar. Şimdi orayı İslam olarak tanıdıkları için diyorlar ki, yani ona gelemeyeceğimize göre diyorlar. Demek ki evrimi savunmamız gerekiyor diyorlar. Ama onun öyle olmadığını ve gerçek İslam'ı gördüklerinde Allah'ın izniyle diyecekler ki biz bu zırvanın içinden Allah'a şükür ki kurtulduk. Gerçek İslam'ı, gerçek Kur'an'ı tanıdık ve Allah'a teslim olduk diyecekler. Bunu aklı başında bir insan gerçek İslam'ı, gerçek Kur'an hükümlerini gördüğü zaman teslim olmaması zaten çok, yani neredeyse imkansızdır. Allah'ın dilemesiyle ancak olabilecek bir şeydir. Biz bunu aynı zamanda göreceğiz. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş. Ayrı zamanda 70 bin sarıklı gelecek diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve mesela Cübbeli de anlatımlarında bunu yapıyor. Anlatıyor detaylı bir şekilde. Mesela bidatlar olacak diyor. İşte hurafeler olacak diyor. Ondan sonra Cübbeli de uyarmış bu konuda mesela.
Hadisleri aktarıyor.
Evet. Ehli sünneti hocamız korumasıyla ilgili övmüştü Cübbeli'yi. Ehli sünneti müdafaa etmesiyle ilgili. Gerçekten ehli sünneti anlatmış. Sünnete göre, Peygamberimiz sünnetine göre aynı zamanda zaten gelecek 70 bin sarıklı var ve bunlar hurafe anlatacaklar. Bidat anlatacaklar. Gerçek dinden insanları uzaklaştıracaklar ve insanların dini inkar etmesinde Allah'ı inkar edenlerden daha fazla etkileri olacak. Yani bir ateist mesela ben Allah'a inanmıyorum, haşa Kur'an gerçek değildir dese, Müslüman bunu kale bile almaz yani. Hiç ciddiye bile almaz. Hiç önemsemez böyle bir şeyi. Ama son derece dindar ve takva görünümlü bir insan kalkıp birbiriyle çelişkili iki şeyi, ikisi de dinimizde vardır diye hurafe olarak anlatırsa, bu o kişinin imanına çok büyük zarar verir. Yani ikisi birbiriyle çelişiyor der. Nasıl olur der yani. Bunu ağız yoluyla söylemese bile kendi içinde bilir. Ve gizli, hocamız söylemişti. Bir kısım insanlar bu yüzden gizli dinsiz oldu demişti hocamız. Yani adam kendi içinde ne kadar dıştan Müslüman da görse gizli dinsiz oluyor kendi içinde bu çelişkiler yüzünden. Çünkü insanın bilinçaltına müdahale edemiyor insan. Bilinçaltını değiştiremez. Yani sözde söylediği şeyleri değiştirebilir. Yani kafasında olan şeyleri de değiştirerek söyleyebilir ama bilinçaltını değiştiremiyor insan. Bilinçaltı ancak fikirle değişir Allah'ın izniyle. Şimdi bu devirde de onu göreceğiz biz. İnsanlar gerçek İslam ahlakını gördükleri zaman Evrimciler biz neyin içerisindeymişiz? Allah razı olsun bizi kurtardınız diyecekler. İnşallah. Tabii bunu bir an önce görmeye çalışmaları daha iyi olur. Hem yani bu dünyalar için hem de ahiretler için. İnşallah.
Ama evet. Şunu ekleyelim. Yani o önemli bir nokta. Yani yobazlık olduğu için Darwinizm var değil. Darwinizm yani Sümerlerden kalma bir batıl bir din. Hocamızın hatta ilk hedef aldığı hedefinde daima hep Darwinizm oldu. Çünkü siz Darwinizmi bir kafadan temizlemeden onun İslam'a inanması mümkün olmuyor. Hakikaten Darwinizm de zehirlenmiş ki %99'u Darwinist oldu dünyanın. Mesela okulda o yönde eğitim almış, gazetelerden o propagandaya maruz kalan, televizyonlardan maruz kalan birine din anlatmak mümkün olmuyor. Gerçek Kur'an'ı da anlatsanız siz bak Kur'an'da Allah bunları emrediyor dediğinizde kabul etmiyor. Önce onun temizlenmesi gerekiyor. Zaten 30 yıllık çalışmalarla bunu yaptı. Yani pratikte bu çok önemlidir. Birine öncelikle Darwinizmin geçersizliğinin anlatılması son derece önemli. O da bir yobazlık. Yani muazzam bir yobazlık. Ta 3000-4000 yıl önceden kalma abuk sabuk bir din yani böyle. Muazzam bir yobazlık. Önce onun zihninin temizlenmesi gerekiyor. Darwinizmin geçersizliği. Ondan sonra iman hakikatleri. En sonunda Kur'an anlatılabiliyor. Bu böyle yani. Bu dünya çapında bir deneyimleriyle hocamızın 30 yıldır. Bu çok net olarak sonuç verdi. Evet. Yani hakikaten önce ülkelerde Darwinizme karşı muazzam bir faaliyet yürütüldü. İman hakikatleri. Ardından Kur'an mucizeleri. Bakın o da çok önemli. Yani Kur'an mucizesi anlattığınız zaman siz bir kere Allah vardır diyen birine, Darwinizme inanmadığı için bilimsel olarak Allah'ın varlığına iman eden birine Kur'an mucizeleriyle Kur'an'ın hak söz olduğu da ispatlanmış oluyor. Bilimsel delillerle. En sonunda artık o kişi Kur'an'ı zaten kendisi okuyup uygulamaya başlar. Onu anlatabilirsiniz. Ama bu sıranın tersi bir sıralama olmuyor. Yani önce Kur'an, sonra Darwinizmin geçersizliği, sonra iman, öyle olmuyor. Evet. Onun için Darwinizmin ortadan kalkması çok önemli. Ondan sonra dini anlatması çok kolay. İnsanların güzel ahlaka yönelmesi. İnşallah. Bütün dünyayı bu yobazlık zehirlemiş oldu. Şimdi biraz önce mutasyondan...
Kitabı var, onu da söylemiş olalım evet. Konuyla ilgili. Kur'an'da tebliğ ve tartışma diye hocamızın kitabı var. Orada nasıl tebliğ yapılacağını hocamız anlatıyor evet. Karşı tarafa. Çünkü bir kısım kardeşlerimiz yani bilmeyebilir, bu normal bir şey zaten de. Hani tebliğ yapmada yanlış yöntemleri izleyebiliyorlar. İlk önce Allah'ın varlığının, bir insanın Allah'ın varlığını anlaması çok önemli. Mesela karşı tarafın namaz kılmasını istiyor bir kardeşimiz. Namaz hocası hediye ediyor mesela. Yani namaz hocası hediye edince belki namaza başlamasıyla bir alakalı bir konu değil o. Yani namaz hocası. Ona mesela Allah'ın varlığıyla ilgili bir kitap hediye etse, o kişi zaten onu okuduktan sonra solu namaz hocası alacağı kitapçı da alır. Kendisi alır zaten namaz hocasını. Alır oradan bakar nasıl namaz kılacağını. Kendisi başlar zaten. Birisinin söylemesine de gerek kalmaz. Yani bu yöntem çok önemli. İlk başta Allah'ın varlığının anlaşılması. Zaten kişi ondan sonra ben dini nasıl yaşayacağım? Ya biz bunun örneğini defalarca gördük zaten. Hocamızın bize Kur'an'dan, Kur'an ve sünnet ışığında öğrettiği yöntemlerle bir insanın nasıl dine yöneleceğini, nasıl ibadetlerini yapması yapacağı şekilde ona tebliğ yapılacağını biz biliyoruz Allah'ın izniyle. Yani ibadete dair mesela teklif bir insana ilk başta yapılmaz. Çünkü Allah'a inanma düzeyini ilk başta bir görmek gerekir bir insanın. Yani ilk başta tam Allah'a iman ettikten sonra zaten kişi gelip sorar ben nasıl namaz kılacağım, nasıl kılacağım bana öğret der mesela. Yani buna defalarca şahit olduğumuz bir olaydır bu. Ama siz daha ilk tanışır tanışmaz hadi camiye gidiyoruz böyle hani dini tenzih ederek söylüyorum. Hani oldu bittiye getirme mantığıyla tebliğ yapılmaz. Allah bir iman hikmeti anlatırsın. Mesela arının özelliğiyle ilgili bir şey anlatırsın. O düşünür onu kafasında. Bir iki hafta tefekkür eder. Başka konular tefekkür etmeye başlar. Oradan ufku açılır. Bir hafta sonra bir bakmışsın. Karşına gelip ben namaza başlayacağım der. Veyahut da ben ibadetlerimi artık aksatmak istemiyorum der. Ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Çünkü Allah'ın varlığına kanaati gelmiştir. Net bir şey. Kesin bilgiyle iman diyor çünkü Allah ayette, Kur'an'da. İman demiyor Allah. Kesin bilgiyle iman. Demek ki bir bilgi gerekiyor. Bu bilginin kesin bir bilgi olması gerekiyor. İnancında kesin bir inanç olması gerekiyor. O imanla iman ettiğin zaman zaten bir insanın ibadetlerini aksatma, geciktirme, vaktini erteleme gibi bir şey zaten o kişinin aklına dahi gelmez. Acaba böyle bir şeyi şimdi bu seferlik yapsam diyemez yani böyle bir şey. Aklına dahi gelmez. İnşallah.
Evet, inşallah. Bir iman hakikatiyle devam edelim hocam o zaman anlatımımıza. İnşallah. Birçok organı inceledik bugüne kadar. Detaylı olarak bahsettik. Karaciğerden, mideden, bağırsaklardan, kalbimizden, beynimizden. Hepsi büyük organlar ve birçok işlevi olan organlar. Gördük bunu. Şimdi daha küçük bir organımızdan bahsedelim. Pek kimsenin de özelliklerini bilmediği bir organımız. Safra kesesi. Safra kesesi baktığımızda bu diğer organlara kıyasla daha küçük bir organımız. Ama çok hayati fonksiyonlara sahip yine. Yani olmazsa olmaz bir organ vücudumuzda. Bakın konumunu inceleyelim şimdi. Karaciğerin tam altında. Karaciğere yapışık bir kese, safra kesesi. Hemen karaciğerin altında ve 12 parmak bağırsağına da açılan bir yolu var. Bir boruyla beraber 12 parmak bağırsağına bağlanıyor. Mideden hemen sonra yer alan 12 parmak bağırsağı. Ve 12 parmak bağırsağından sonra da ince bağırsak yer alıyordu. 8-12 cm kadar, 8 ile 12 cm arasında boyutu. Genişliği 4 ile 5 cm arasında. Ve 1 milimetrede duvar kalınlığı yer alıyor safra kesesinin. Burada karaciğerden gelen safrayı, safra kesesi tutuyor, barındırıyor. Safra isimli sıvı geliyor. Salgı geliyor karaciğerden. Şimdi bunun da içeriğinde ne var onu inceleyelim. Bakın vücudumuzdaki konumda bu şekilde işte. Karaciğer burada yer alıyor vücudumuzda ve hemen altında da safra kesesini görüyoruz. Önemli işlevlerinden birincisi yağları çok sayıda küçük damlacıklara ayırmak. Yağları parçalıyor ve yağın son artık partiküllerini ve yağda çözülen bazı vitaminleri, bakın A, D, E ve K vitaminleri, 4 bu vitamin yağda çözülüyor. Bunların emilimine yardımcı oluyor safra kesesi. Hem bu vitaminleri hem de yağın küçük parçacıklarına emilimine yardımcı oluyor. Bildiğimiz gibi yağın sindirimi çünkü çok zor. Ayrıca detaylı kimyasal işlemlerden geçmesi gerekiyor sindirilebilmesi için. Ve daha sonra o küçük parçaların emilebilmesi için. Ayrıca bazı vücut atıklarını da vücuttan atılmasını sağlıyor. Yani bağırsaklığı yeterek atılmasını sağlıyor. Ne bunlar? Hemoglobinin parçalanmasından ortaya çıkan bilirubin isimli parçacıklar ve karaciğer hücrelerinde sentezlenen kolesterol. Bunları vücuttan uzaklaştırıyor. Bakın bunlar çok hayati öneme sahip. Çünkü kolesterolün, değil mi? Kötü kolesterolün vücuda olan zararlarını biliyoruz hepimiz. Yağın yağlanmayla beraber damarların, ana damarların kalpteki tıkanmalarına sebep oluyor. Safra kesesinde buradaki önemi o yüzden çok büyük. Bu sentezlenen kolesterolü vücuttan uzaklaştırıyor. Şimdi biz bütün organlarımızda bakın bir akıl görüyoruz. Ya bir amaç var ortada. O amaca yönelik ortaya çıkan bir çözüm var. Ve organ o çözümü eksiksiz olarak yerine getiriyor. Ve bu organ olmadığında vücut yaşamayı devam ettiremiyor. O yüzden biz bakın bütün organlarımızdan bahsettik. Buradan ne anlıyoruz? Bir insanın vücudundaki organlar ya da bir canlının vücudundaki organlar kademe kademe meydana çıkarak o canlıyı yaşatamazlar. Evet. Bütün o organların aynı anda o vücutta yer alması gerekiyor. Ki o canlı yaşayabilsin, çoğalabilsin, üreyebilsin, değil mi? Hayati fonksiyonlarını yerine getirebilsin. Biz safra kesesini aldığımızda kendimizden çok büyük sıkıntılar yer alıyor. Kolesterolümüz artar, o yağ parçalanan yağ hücrelerinin emilimi gerçekleştiremez. Yağda çözülen vitaminler bakın A, D, E, K çok önemli vitaminler bunlar. Bunların zaten emilimi gerçekleştirilemiyor yağda çözüldüğü için.
Bir de bir organın ilkeli diye bir şey yoktur.
Evet.
Evrimciler öyle iddia ediyorlar işte. Kalp şu anki halinde çalışıyor ama önceden işte daha ilkel kalp vardı veyahut da işte şöyle bir kalp vardı. Şimdi ilkel ne demek olur? Bir şey mesela biz daha önce de vermiştik bu örneği yine verelim. Biz telefon alıyoruz elimize değil mi? Şu anda telefonlar artık böyle küçücük, ince ve telefon da değil artık bilgisayar yani. Bilgisayar evet. Ekrana bağlayıp bilgisayar olarak bile kullanabiliyorsunuz neredeyse telefonları. Şimdi biz bu küçük telefona ne diyoruz? Gelişmiş diyoruz. Önceden neydi? Nasıldı? Bilgisayarlar oda büyüklüğündeydi değil mi? Şimdi evrimciler böyle ters bir mantık kuruyorlar. Şimdi bir şey küçüldükçe teknolojisi arttığını gösterir bu. Teknolojisinin azaldığını göstermez. İlkel dedikleri şeylere bakıyoruz. Daha küçük ve aynı görevi görüyor. Şimdi daha küçük olunca daha ilkel mi olur, daha gelişmiş mi olur? Böyle bir mantık kesinlikle akla aykırı bir mantık. Ve zaten öyle yavaş yavaş gelişmelerle oluşan bir canlılık yok.
Evet.
Her canlıya Allah ayrı özellik vermiş. Mesela bakterilere bakıyoruz. Bakteri 20 amino asit sentezliyor. İnsan vücudu 10 amino asit sentezleyebiliyor. Şimdi o zaman bakteri daha gelişmiş oluyor. Bakteri fotosentez yapıyor, insan yapamıyor. O zaman bakteri daha gelişmiş mi diyeceğiz? Öyle değil. Yani her canlıya Allah neye ihtiyacı varsa, evet, ve insan yaşamında ne gibi bir görevi varsa ona göre özellik veriyor.
Evet.
Yani gelişmiş ilkel diye bir olay yok. Yani mesela işte bu mouse da bu ilkel bir cihaz değildir. Bu görevi neyse onu yapıyor. Bundan zaten başka bir şey uçmasını beklemiyoruz bu cihazdan. Veyahut da işte hesap makinesi görevi görmesini beklemiyoruz. Öyle bir ihtiyacımız yok. Bilgisayar neyse o görevini yapıyor. İşte hoparlör neyse o görevini yapıyor. Hoparlörde işte şu falanca özellik yok. İlkel diyemeyiz. Çünkü zaten o hoparlör. Başka bir isteğimiz yok ondan. Ses çıkarsın yeterli. Dolayısıyla öyle ilkel gelişmiş diye bir olay yok. Şahin gözüne bakıyorsun, zoomlama yapıyor çünkü o işine yarıyor.
Evet.
Bizim zoomlamaya ihtiyacımız yok. Zaten 3-5 metre yanımızdaki kişilerle muhatap oluyoruz. Yani 1 kilometre ötesini görmemiz gerekmiyor. Yakınımızı, hı-hı, görsek yeterli bizim için. Bu göz verilmiş bize.
Evet.
Dolayısıyla canlılık tarihinde de kesinlikle ilkelden gelişme bir şey diye bir dizilim yok. Kambriyen'de 100'e yakın canlı filmi bir anda yaratılıyor. Sonra canlı film sayısı azalıyor. Yani evrimin iddiasının tam tersi.
Evet. Allah İnşallah. Bakara suresinin 117. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen oluverir.
Maşallah. İnşallah. İnşallah.
Biz çok büyük tasarım görüyoruz. Değil mi? Organlarımıza baktığımızda. Ama Allah onu ol demesiyle oluveriyor inşallah. Yaratıyor ol demesiyle.
Evet.
Bu da Allah'ın i̇nşallah. Gücünün ve aklının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor bize inşallah.
Biz bunu zaten fosil kayıtlarında görüyoruz. Yani evet. Başka bir şeye bakmaya gerek yok. Mesela şurada hocamızın yaratılış atlası var. Böyle tartışacak bir konu yok. Çok açık her şey. Bakıyoruz. Burada ne görüyoruz? Mesela herhangi bir sayfayı açtık. Gerçek delil böyle olur. Testereli vatoz balığı ne kadar yıllık? Kretase döneminden 95 milyon yıllık. Bakın burada. Fosili
95
görüyoruz.
Milyon yıl önce de daha, testeresi var.
Evet. Daha büyümüş haliyle görüyoruz.
Sonradan oluşmuş.
Günümüzdeki haline bakıyoruz. Aynısı. 95 milyon yıl önce neyse şimdi de aynısı. Deniz kestanesine bakıyoruz. 95 milyon yıllık. Bakın burada fosili. Burada gerçeği. Fosili gerçeği. 95 milyon yıl boyunca hiçbir değişikliği uğramamış ve birdenbire ortaya çıkıyor.
Değişikliği uğramıyor. Tarih sahnesinde bir anda ortaya çıkmış. Mesela ayette Allah ol dememli bir anda oluverir buyuruyor Allah
inşallah.
Bu ayetle ilgili senelerce dediler, yani haşa tenzih ederek söylüyorum, öyle şey olmaz diye söylediler. Sonra onu diyenlerin hepsi dediler ki, yani bir bakıyoruz tarih sahnesinde hepsi bir anda yaratılmış, bir anda var olmuş dediler. Mesela ayeti yine, tasdik etmiş oldular. Yani gerçekten ihtiyaç çok onları tasdik etmiş.
Kedi balığı. Zoomlayabilir miyiz arkadaşlar?
95 milyon yıllık.
Evet. Ne kadarmış? 95 milyon yıllık. Aynısı mı? Tıpatıp aynısı.
Milimetrik olarak.
Hiçbir değişikliğe uğramamış. Bir kere zaten bunu baştan açıkladık. Genetik olarak bir geni başka bir gene dönüştürecek mekanizma yok.
Yok.
Evet. Yani bu öyle tesadüfen de hiç olmuyor. Bir genetik bilgi ya baştan itibaren var ya da yok. Bu İnşallah. Bize zaten ara geçiş formlarında olamayacağını genetik ve moleküler biyolojide ispatlıyor bize. Yani bir organ yavaş yavaş gelişemez çünkü organın bir parçası eksik olduğunda işlev göremiyor. Bir gen başka bir gene dönüşemiyor. Yeni genetik bilgi eklenemiyor. Böyle bir mekanizma yok. İnsan bile yapamıyor bunu. Yani bilim adamları da yapamıyor bunu. Laboratuvara girip yepyeni genetik bilgi yazıp organizmanın bir faydalı protein üretip o proteini de faydalı olacak ve diğer sistemlerin içine girecek. Mesela enzimlerin oluşturduğu diziler var. Krebs siklusu deniyor. Metabolizma yapıyorlar. Bir maddeyi alıyor, bir molekül alıyor, parçalıyor. Ama sırayla hareket ediyorlar böyle, zincirleme. Ve burada dışarıdan bir enzim yapıp siz o enzimin arasına sokamazsınız. O zaten mükemmel olarak yapıyor. O sistem kendi içinde mükemmel. Dışarıdan siz parmağınızı soktuğunuzda veya bir şeyi soktuğunuzda o sistemi tahrip edersiniz. Yani bir müdahale yaptığınızda dışarıdan bilinçli bile olsa tahripkar olur. Kaldı ki tesadüf evet. Zaten hiç olmaz da. Değil mi? Araya böyle Mesela tuğlalardan bir duvar var. Aradan siz tuğlayı değiştirmeye kalkarsanız hepsi çöker onun. Yani bu tabii bu çok daha kompleks de o benzetme bile tam uymuyor. Dışarıdan müdahale olamıyor. Yapamıyorsunuz. Kaldı ki tesadüfen de hiç olamıyor. Zaten o bitiriyor evrim. Onun için faydalı mutasyon örneği. Yani genetik bilgiyi arttırıcı mutasyonu Richard Dawkins o yüzden söyleyemiyor zaten.
Evet. Kısa bir aramız var hocam. Sonra devam edelim inşallah. Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah.
İnşallah. Nasıl? Bu biraz önce bahsettik ki yani hocamızın çalışmalarındaki etkinlik, yani Darwinizm hedef alması. Ama Darwinizm hedef alan birisi, yani 30 yıl önce tek başına başladığında aslında bütün dünyaya karşı bir fikri mücadele başlatmış oluyor. Çünkü bütün dünyada Darwinizm hakimdi. Bu işte hocamızın gösterdiği üstün ahlak. Tam, bakın, tam bir Müslüman ahlak inşallah. Böyle peygamberlerde görüyoruz örneğini inşallah. Çok salih Müslümanlarda. Kararlılık, kesin iman ve kararlılık gerektiriyor inşallah. Ve cesaret gerektiriyor. Yani Allah'tan korkan, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan bir özellik gösteriyor. Halbuki aksine mesela ümitsizlik, neme lazımcılık Müslüman ahlakı değil. Hatta Allah haram kılmış bunu inşallah. Çünkü Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü, bakın Allah şöyle buyuruyor. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez. Yani Allah'ın rahmetinden umut kesen birisi, ya ben mi kaldım şimdi? Yani bütün dünya Darwinist, zaten ne yapabilirim? Veya işte bu dönemde İslam Birliği olmayacak. İslam Birliği olamaz. Hazreti Mehdi bu dönemde gelmeyecek. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmesi, bakın. Allah ne diyor? Kafirler toplumdan başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez. Nitekim bu soruna Bediüzzaman Said Nursi ahir zamanı anlatırken inşallah Hazreti Mehdi'ye ben diyor zemin hazırlıyorum diyor. Piştel bir neferiyim diyor. Onu anlatırken ümitsizliğe düşme, yeisle ilgili anlatımları var. Şimdi onlardan da anlatalım. Said Nursi Hazretleri bakın diyor ki ümitsizlik en dehşetli bir hastalıktır ki en dehşetli hastalık olarak nitelendiriyor. İslam aleminin kalbine girmiş. Bütün İslam alemine hakim olmuş. İşte o ümitsizliktir ki bizi öldürmüş gibi batıda 1-2 milyonluk küçük bir devlet doğuda 20 milyon Müslümanları kendine hizmetkar ve vatanlarını sömürge hükmüne getirmiş. Bu ümitsizlikten dolayı diyor küçücük bir Müslüman küçücük bir batı topluluğu diyor. Bütün İslam alemine diyor hükmedebiliyor diyor. Sırf Müslümanların bu ümitsizliğinden boş vermişliğinden. Devam ediyor. Hatta bu ümitsizlik ile başkasının lakaytlığını, bir başkası lakayt olabilir. Yani insanlar lakayt olabilir. Ve gevşekliğini kendi tembelliğine özür zannedip, kendisi de tembel ama bakıyor onlar da gevşek, onlar da tembel. Bunu bir özür olarak kabul ediyor bu kişi diyor. Neme lazım der. Yani neme lazım, ben mi kaldım, ben mi yapacağım bunu? Ama hocamız demiyor bunu işte inşallah. Bir kişi yani... Hem de Darwinizm'in tam hakim olduğu bir dönem, hocamızın faaliyetlerine başladığı 79 yılı, dünyada Darwinizm en hakim olduğu dönem 70'li yıllar. Türkiye'nin de büyük çoğunluğu, %80'lere varan oranda Türkiye Darwinist'ti. Darwinist eğitim var zaten. Filistin Darwinist, Libya Darwinist, materyalist, hatta Marksist bunlar. Bakın bu ülkeler Darwinist, materyalist ve Marksist. Arap sosyalizm diye bir şey çıkartıyorlar. Kaddafi mesela, Kaddafi rejimi Marksist. Nasır rejimi var Mısır'da, Marksizmi getiriyor, Arap sosyalizmini Marksizmi getiriyor. Hafız Esad, Marksist, Suriye, Varşova Paktı'nda. Saddam rejimi, Marksist aynı şekilde. Bütün İslam aleminde ve bütün Batı dünyasında Darwinizm hakim. Bir de dünyanın yarısı komünist. Rusya var, Varşova Paktı var, Doğu bloku ülkeleri, Doğu Almanya'sından, Çekoslovakya'sından, Macaristan'dan, Bulgaristan'ın. Bütün Çin komünist, Kore komünist. Vietnam komünist, Küba komünist, yani dünyanın neredeyse yarısı komünist.
Evet.
Böyle bir zamanda başlıyor faaliyetlere, tek kişi başlıyor. Neme lazım diyor mu? Demiyor. %100 bir kararlılıkla. Yani niyet ediyor ona ve ölümü göze alarak bir faaliyete başlıyor. Çünkü 9 defada mesela suikast teşebbüsünde bulunuyor. Hatta diyor hocamız Ankara'dan geldiğinde daha ilk faaliyetlerine yeni başladığı anda 7 tane kurşun sıkılıyor hocamızın bulunduğu yerdeki alt katındaki manava. 7 kurşunla karşılama yapıyorlar. Kahvenin şeyine de yazmışlar, ismini yazmışlar hocam. Tozlu kahve camına, buğulu kahve camına.
Ve doğum tarihi.
Böyle bir karşı, evet, böyle bir karşılama yapılıyor. Mimar Sinan Akademisi'nde tam Marksizmin hakim olduğu bir dönem ölümle tehdit ediyorlar. Seni burada yaşatmazlar diyorlar. Hiç fark etmiyor. Bir kişi yani birkaç yılda hiç yanında onu takip eden bir arkadaşı da olmuyor. Sonradan birikmeye başlıyorlar insanlar etrafında. Talebeler olmaya başlıyor. Hatta o dönemden olan arkadaşlarımız var. Hala maşallah o dönemden itibaren hocamızla birlikteler. Ama işte bu çok büyük bir kararlılık. Ve ona karşılık da Allah çok büyük bir zafer verdi. Yani dünya çapında Darwinizmi yerle bir etti. Normalde bir kişi ya bunu yapabilir mi? Hayal bile edilemez böyle bir şey aslında. Değil mi? Zordur yani. Hayal bile etmesi zordur. Yani bir kişi başlayacaksın sen. Hem de onun eğitimini almamış olacaksın. Maddi imkanın yok. Hiç yanında bir destekleyen bir kişi bile yok yanında. Tek başına başlıyorsun. Ve dünyada Darwinizmi ortadan kaldıracaksın. Önemli değil. Burada niyet önemli olan. Hocamız bunu biliyor inşallah. Allah rızasının en çoğuna göre hareket ediyor. Ölümüne bir fikri mücadele bu. Yani orada tabii şehit olabilir değil mi insan? O komünistlere karşı mücadele. Orada takır takır insanları öldürüyorlar. Terörizm hakim Türkiye'de. Her gün en az 20 kişi öldürülüyordu Türkiye'de. Bir o taraftan bir o taraftan karşılıklı böyle. Çok rahat değil mi can alınabilir? Önemli değil. Allah'ın kontrolünde olduğunu biliyor. Tam tevekküllü. Hatta faaliyetlerine başladıktan sonra hemen karşı atak başlıyor. Değil mi? 1986 evet. Yılında ondan sonra bu hocamız da ilk kitabını çıkartırken, Yahudilik Masonluk kitabı çıkartılırken birdenbire orada atak başlıyor. Hocamızı önce söylediği bir sözden dolayı Bulvar Gazetesi'ne nazlanacak bir röportaj yapıyor ve onu başlık yapıyor. Türk milletindenim, İslam ümmetindenim diye. O başlıktan kalkarak, o dönem tabii kanunlar biraz daha değişikti. Ümmetçilik propagandası suçlaması altında hocamızı tutukluyorlar ve hücre hapsine koyuyorlar. Bu da çok acayip bir şey. Yani normalde en azılı katiller bile 15 günden fazla hücre hapsinde tutulmazken 9 ay boyunca hücre hapsinde tutuluyor. O yetmiyor, arkasından akıl hastanesi. Niye? Sadece bu cümleyi söyledi diye. Türk milletindenim, İslam ümmetindenim dediği için ümmetçilik propagandası yapıyor diye. Aynı savcı bu sefer akıl hastanesine naklediliyor. Ve akıl hastanesinde de en azılı tedavi olmayan akıl hastalarının arasında tutuluyor. Ayağından da zincirlenerek ve 10 ay boyunca. Şimdi bunlar tabii
hani İslam bırakın, milletinden evet. Türk kavminden
evet.
Diyor hocam.
Evet. Bunu hani normalde insanların bakalım etrafında herkes bilir zaten böyle. Bir günde bile hemen bırakırlar. Yani değil mi öyle görüyoruz insanları. En ufak bir şey oluyor. Böyle bir hani böyle ağır bir zorlu bir imtihan değil. Küçük bir şey oluyor. Biraz soruşturma açılıyor. Bir şey pır yurt dışına kaçıyor. Kimi yatağın altına kaçıyor. Davasını bırakıyor. Hiç öyle bir şey. Ben diyor bana mı kaldı diyor. Bakın üstad söylüyor zaten. Neme lazım der diyor. Hem de tembellik böyle. Yani bu dünya hayatını bir aile kurup çocuklar, evlatlar, mal ve çocuklar da çoğalma tutkusudur Allah. Öyle buyuruyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bu öyle gördüklerini söylüyor. O tutkuyla hareket ediyorlar. Yani evine kapanıyor. İşte arada toplantılara katılıyor. Sarıkla cübbeyle gezebiliyor. Bir kısım insanlar. Hepsini tenzih ederiz tabii de inşallah. Ondan sonra başına da bir şey geldiğinde de hiç ne davası kalıyor ne bir şeyi kalıyor. Dava derken tabii Allah yolundaki bu mücadelede fikri mücadele olması gerekiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Halbuki işte bu gerçek Müslüman ahlakı böyle oluyor. Ona karşılık da, samimiyete karşılık da inşallah Allah muazzam bir zafer verdi. Ama bu sırf samimiyetten kaynaklanıyor. Çünkü samimiyet, mesela Allah bir ayette buyuruyor. Samimi Müslüman dini yaşamada asla çekimser kalmaz. Allah bunu Kur'an'da bildiriyor. Şöyle bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ama iman edenler ve salih amellerde bulunanlar onlara ecirlerini eksiksiz ödeyecek. Allah mutlaka karşını en güzel şekilde veriyor. Hem de kat kat fazlasıyla inşallah. Ve onlara kendi fazlından ekleyecektir de diyor Allah. Fazlasını, çok fazlasını veriyor. Sonsuz ahireti var Allah'ın, cenneti var inşallah. Hoşnutluğu ve rızası. Bakın Allah şöyle devam ediyor, buyuruyor. Çekimser davrananlar ve büyüklenenler onlara acıklı bir azapla azaplandıracaktır. Yani bu işte çekimser kalmak yok. Taraf oluyorsun. Yani ya Allah'tan, Allah'ın dininden yanasın ya değilsin. Bu işin ortası, çekimserliği yok. ya dur bana mı kaldı, işte benim şimdi ailem var, evim açıkta. Bu münafık alameti oluyor. Yani Peygamberimiz döneminde, çünkü o dönemde de mücadele var, zorlu bir mücadele. Hemen bunları söyleyerek mücadeleden kaçıyorlar. Korkaklık da Müslüman özelliği değil. Yani çok ayırıcı bir özelliktir. Münafıklıkla, müşrikle Müslüman arasındaki çok temel bir özelliktir. Müslüman Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmaz. Onlar da diyor Allah, insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha şiddetli bir korkuyla korkarlar diyor. Mesela hemen diyorlar, size karşı insanlar toplandılar, artık onlardan korkun diyor. Münafıklar, kafirler, küfür bu şekilde söylüyor. Müslüman da diyor ki, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir inşallah. Bunu inşallah. İşte inşallah. Hocamızın hayatında, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hayatında, peygamberlerin hayatında görüyoruz. Hazreti Yusuf dönemi var mesela. Hazreti Yusuf kuyuya bırakılıyor, esir düşüyor, iftirayla hapse atılıyor. Hiç fark etmiyor inşallah. Çıktığında çok daha takva, üstün ahlakla çıkıyor inşallah. Allah da ona geniş imkan veriyor. Orada yönetici kılıyor inşallah Mısır'da. Hazreti Mehdi de bu şekilde. Yani çok çileleri olacak diye bildiriyor Peygamber Efendimiz inşallah. Büyük çilelerden geçecek. Hocamız da Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak çok büyük çilelerden geçti hakikaten. Hiçbir şekilde evet. Mücadelede hani geri çekilme değil, aksine hep artarak devam ediyor. Ben mesela 99 operasyonunda hocamız tutuklandığında, hapse girdiğinde, çıktığında kitap sayısı çok daha fazla artmıştı. Ya faaliyetleri durdurmak değil, artarak devam ediyor. Veya 19 ay hücre hapsi ve akıl hastanesi döneminde hocamız diyorlar ki o kitabı yayınlama diyorlar, Yahudi Masonluk kitabını. Masonlar para teklif ediyor ve buradan çıkamazsın diyorlar, tehdit ediliyor. Hiç fark etmiyor. Öyle bir ortamda kitap da yayınlanıyor. Çıktığında da talebelerin sayısı, yanına gelen öğrencilerin sayısı kat kat artmış olarak çıkıyor Allah'ın izniyle. Evet. Bu Allah'ın işte samimiyetine karşı metafiziktir her şey. Hayatımız metafizik bir hayat var. Yani böyle onların zannettiği gibi olmuyor. Üstüne geliyorlar, iftira atıyorlar, daha büyüyerek devam ediyor inşallah Allah'ın bu davası, fikri mücadele olarak inşallah.
İnşallah.
Hazreti Mehdi devrinde şöyle bir durum var. Hazreti Mehdi Peygamberimiz bildiriyor. Ayrı zamandaki bir kısım Müslümanlara, belki de büyük bir çoğunluğa karşı, siz fazla taassuba kaçtınız diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mehdi de geldiğinde inşallah bu taassubu kıracak. Yani biz inşallah şahit olacağız buna. Tabi bu taassubun kırılması biraz sancılı olabilecek Allah'ın dilemesiyle. Hadislerden anlıyoruz bunu. Hatta o kadar boyutlara geliyor ki, o dönemde bulunan, aynı zamanda bulunan 70 bin sarıklı sözde alim, sahtekar sözde alim, fazla taassuba kaçmış, dininden, dinin özünden uzaklaşmış ve hurafelere dalmış kişiler, onun ölümüne fetva verirler diyor normalde. Ama ilim kılıncından korktukları için bir şey yapamazlar diyor. Yani demek ki Hazreti Mehdi geldiği zaman inşallah o yobazların anlattığı dine o kadar aykırı hareket edecek ki, ölümüne fetva verecek kadar o taassubu kırmaya yönelik uygulamaları olacak. Yani normalde birisinin ölümüne öyle kolay kolay hüküm verilmez. Yani birisini öldürmeyle ilgili o kadar birisi karar alamaz normalde kolay kolay. Demek ki din konusundaki taassubu Hazreti Mehdi öyle darbeler vuracak ki, ve insanlar aynı zamanda bu sahte din hocaları da buna şahit olacaklar. Demek ki o kadar onları sinirlendirici, öfkelendirici şeyler, mesela Cübbeli de anlatıyor bunu. Bu sapıktır, dinimizi değiştirmek istiyor diyecekler diyor Hazreti Mehdi'ye evet. Karşı. Bunları da inşallah göreceğiz. Şimdi bu kişilerle ilgili Peygamberimiz hadislerinde sallallahu aleyhi ve sellem bilgiler vermiş. Onlardan birkaçını okuyayım ben de. Söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler. Normalde Kur'an'da bellidir. Yani peygamberler, elçiler geldiği zaman ilk söyledikleri şeylerden bir tanesi, mesela ben Allah'ın elçisiyim der, ben güvenilir bir insanım der. Bütün peygamberler aynı şeyleri söylüyorlar geldikleri kavme. Ve sizden bir ücret istemiyorum der. Bakın, peygamberlerin söylediği belirli başlı şeyler vardır geldikleri zaman kavimlerine. İşte güvenilir olduğunu söyler, elçi olduğunu söyler. Onun haricinde ücret istemiyorum der bu anlattıklarıma dair. Şimdi Allah ayetlerde elçide, Resul'de sizin için güzel bir örnek vardır buyuruyor. Biz peygamberleri örnek almamız lazım. yani bir bakıyoruz burada ahir zamandaki bazı sözde alim kişilerin söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler diyor Peygamberimiz. Ya hiç olacak bir şey değil yani normalde bu. Para kazanılmaz yani bu. Din anlatılarak para kazanılmaz kesinlikle. Dini alet ederek dünyalık edinecekler. Bakın dini kullanarak dünyalık elde ediyorlar. İşte bir gözü kör Deccal'in uyduları bunlardır. Deccal'e hizmet ediyorlar diyor Peygamberimiz. İlim alimlerin kaldırılmasıyla ortadan kalkar. Ortalıkta hiçbir alim kalmaz. Ahir zamanın özelliği. Nihayet insanlar cahilleri rehber ve önder edinirler. Yani hikmetten uzak, ondan sonra güzel anlatımlardan uzak, insanın imanına yönelik anlatımlardan uzak kişileri rehber olarak ve önder olarak görüyorlar ahir zamanda insanlar. Meselelerini onlara sorarlar. İşte hocamıza hocamız da bazen bu konuyu söylüyor. İşte enteresan sorular oluyor mesela. Hocamız geçen gün bir soru gelmişti, onunla ilgili örnek vermişti. İşte kiremitin üzerinde tavşan kovalamak dinen uygun olur. Böyle sorular göndermeyin bana demişti hocamız. Yani böyle bir sürü İslam'la alakası olmayan, yani hiç aciliyeti olmayan, ne dünyasına ne ahiretine faydası olmayacak konularla ilgili meseleleri onlara sorarlar diyor Peygamberimiz. Onlar ilme dayanmadan, yani sırf o meslek olarak gördüğü için ve para kazanacağı bir şey olarak gördüğü için dolayısıyla bu konuda bir cevap yoktur da diyemiyor, o yüzden öyle gördüğü için. Yani Allah korkusu olmadığı için, Allah korkusu olsa der ki bilmiyorum, bunu mesela araştırmam lazım der. Veyahut da bu konuda dinin bir hükmü yok diyebilir. Ama o yok, o öyle görmediği için yani bu konuda benim bir numara olmam lazım, hiçbir soruya cevap veremedi denilmemesi lazım diye. Bakın hiçbir ilme dayanmadan halka fetva verir, hem kendisi sapar hem de halkı saptırır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sırf cevap vermiş olmak için Allah'ın bir hüküm belirtmediği bir konuyla ilgili mesela böyledir diyor. Kendi kafasına göre söyler diyor Peygamberimiz. Dünyalık peşinde olan din adamlarının sözlerini dinlemek, kitaplarını okumak, zehir yemek gibi zararlıdır. Kötü din adamlarının zararları bulaşıcıdır. Cemiyetleri bozar, milletleri parçalar diye buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Metin de geldiğinde vereceği birçok hükümlerde ulemanın mezheplerine muhalefet edecektir. Bundan dolayı ondan uzak duracaklardır buyuruyor. Tabi bununla ilgili çok detaylı, çok fazla hadis var. Hazreti Mehdi geldiğinde inşallah şahit olacağız bunlara.
Evet. Hep Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametlerini anlatıyoruz değil mi? Aktarıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği olayların birebir günümüzde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu olaylardan bazıları da olumsuz gibi gözüken olaylar. Yani olumsuz gibi gözüken olaylar aslında Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alameti oluyor. Mesela Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bahsedilmemesi. Değil mi? Ondan hiç bahsedilmemesi. Onun bir alameti. Evet. Gelmeyecek denmesi. Değil mi? Hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam falan da yokmuş diyecekleri bir zaman çıkacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bir diğer alamet de Peygamberimiz yine bildiriyor. Müslümanların parça parça olması. Ayrı olması. Yani İttihad-ı İslam'ın sağlanmamış olması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alameti aslında. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde İttihad-ı İslam'ı sağlıyor. Bakın o hadis-i şerifleri okuyalım. Evet, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki siz o fitne zamanında yükselip birbirinizin boyunlarını vuran yılanlar haline döneceksiniz buyurdu. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir diğer hadisinde ümmetim üzerine bir zaman gelir ki fukaha birbirlerini çekemez. Tekelerin birbirlerini kıskandığı gibi birbirlerini kıskanırlar. Bakın bu durumu bugün görüyor muyuz? Görüyoruz. Cemaatlerin, Müslüman ülkelerin parça parça olduğunu, birlik içinde olmadıklarını görüyoruz. Şeyh Ahmet Yasin hocamız da açıklamalarında bunu dile getiriyor. Herkes kendi şeyhini, kendi değil mi, hocasına üstün görüyor diyor. Kimse birbiriyle bir değil diyor mesela. Bunu dile getiriyor. Bakın bir diğer hadis-i şerif. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Müslümanlardan iki grup aralarında savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlar aralarında büyük bir savaş yaparlar. Fakat davaları birdir. Bakın aynı amaçları arasında davaları bir ama birbirleriyle savaşıyorlar. Ayrıca İran-Irak Savaşı'nı da Peygamberimiz bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. kazananı olmayacak diyor. Değil mi? 1990'ların başındaki İran-Irak Savaşı'nda gerçekten bu savaş gerçekleşiyor ve galibi yok. Kaç yıl mücadele oluyor, savaş oluyor ama galibi olmuyor.
İki taraftan da oldu. Pakistan'ın Doğu Pakistan, evet. Batı Pakistan, Bangladeş. Müslüman, çok Müslüman ülkede iç savaşlar çıktı. Böyle oldu.
Evet, yani bununla bu durumda...
Hadis de okuyayım Erdem Hocam kısa. Tabii. Görürsen. Estağfurullah. Henüz bir tarafta sönmeden diğer tarafta alevlenen fitneler görecek diyor Peygamberimiz.
Evet. Sallam maşallah. Hocam. Bunu işte bugün bu ortamı görüyoruz. Değil mi? Birçok yerde fitne çıktığında, karışıklık çıktığında bugün Orta Doğu'daki ülkelerin, değil mi? Arap ülkelerindeki ülkelerinin durumu da yine bu şekilde. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği gibi.
İnşallah.
Evet. İşte bu mesela şimdi o zaman çok net yani. Her Müslümanın görevi Allah yolunda fikri mücadeleye katılmak. Değil mi? Hazreti Mehdi'nin olduğu bir dönemde, çıktığı bir dönemde yani çıkacak değil. Zaten çıktı Hazreti Mehdi. Çünkü 1400'lerden itibaren faaliyetlerine başladığını bildiriyor Peygamberimiz. Başladığında da diyor bu alametleri göreceksiniz diyor. Göreceksiniz dediği alametlerin hepsi varsa Hazreti Mehdi'de faaliyetlerine başlamış demektir. Ayrıca başladığının başka delilleri de oluyor. Dünya çapındaki değişiklik, Darwinizm ve materyalizmde ki yenilmez, yıkılmaz görülen Darwinizm, materyalizmin aşağıya gitmesi, dinin değerlerin yükselmesi, dünya çapında insanların inanmaya başlaması, diğer bütün alametlerde Hazreti Mehdi'nin faaliyette olduğunu ve çıktığını zaten gösteriyor. Yani Allah adım adım kendi dinine hakim kılıyor inşallah. Ya bunu artık herkes söylüyor. Türkistan Birliği olacak deniyor. Amerika söylüyor bunu. Amerikalı yetkililer söylüyor. İsrailli yetkililer hocamıza bağlanıyorlar. Hep görüyoruz. Hocamız onlara Kral Mesih'in çıktığını söylüyor. Kral Mesih Mehdi ile aynı kişi. Kabul ediyorlar. Türkistan Birliği'nin kurulacağını anlatıyor. Kabul ediyorlar. Türkistan Birliği diyor. İsrail de kucaklayacak diyor. Ermenistan'ı, Rusya'yı diyor. Bunu da çok net olarak kabul ediyorlar. Yani çok çünkü... Aklın yolu birdir inşallah. Hocamızın söylediği hakka uygun olan. Doğrusunu söylüyor. Adaletli, merhametli, sevgi dolu, şefkat dolu olanı söylüyor. Yani yanlışın yanlışını ortaya koyuyor delillerle. Ve doğrusunun da ne olduğunu delillerle anlatıyor. Ve Kur'an ve hadis dayanaklı ve Tevrat'tan örnekler vererek anlattığı için. Museviler de kabul ediyor bunu. İncil'den de örnekler verdiği için. Tahrif edilmemiş kısımlarını örnekler olarak örnek verdiği için inşallah. Hristiyanlar da kabul ediyor. Müslümanlar da kabul ediyor. Ve ateistler de kabul ediyor. Çünkü ateistleri de ikna ediyor hocamız. Yani Darwinizmin geçersizliğiyle ve yaratıcının var olduğunun bilimsel delillerini göstererek onları da ikna ediyor. Allah razı olsun. Ve dünya çapında da bunun olduğunu görüyoruz. Peki ne alıkoyuyor? Yani bir takım mesela Müslümanlar neden korkuyorlar? Niye Hazreti Mehdi geldi diyemiyorlar? Niye Hazreti Mehdi'nin alametleri çıktı diyemiyorlar ki yani delillerle ispat edilmiş olmasına rağmen hocamız o dönemin gazete haberlerini gösteriyor. Hadisi gösteriyor. Birebir aynı. Hatta hadisteki ifadelerin gazete başlığı haline geldiğini görüyoruz. Mesela Bağdat alev alev yanacak diyor Peygamberimiz. Bağdat cayır cayır alev alev yanıyor diye gazete başlığı var.
Evet.
Bunun gibi çok sayıda böyle işte Fırat'ın suyunu kesilecek diyor mesela. Keban Fırat'ın suyunu ilk defa durdurdu, kesti diye gazete haberi haline gelmiş bu böyle 1975 evet. yılında. Aynısıyla gerçekleşiyor. Korkaklık. Yine burada haf damarı. Yani korkuları devreye giriyor. Ama bu korkuları da kullanılıyor. Bakın Said Nursi Hazretleri bunu da açıklıyor. Diyor ki Said Nursi Hazretleri, insanda en mühim ve esaslı bir his, hissi haftır. Korku hissi. Dessas zalimler, yani zulmeden diktatörler, zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Bunu kullanıyorlar. Yani milleti korkutma, korku damarını, zaafını bildikleri için bunu kullanıyorlar. Onunla korkakları gemlendiriyorlar, durduruyorlar korkakları. Ehli dünyanın hafiyeleri ve ehli delaletin propagandacıları, ehli dünyanın hafiyeleri, hafiye polislik yapan, işte... Mesela Rusya'da KGB vardı. O onları korkutuyordu. Korku rejimi haline getirmişti. Ehli delaletin propagandacıları, avamın ve bilhassa ulemanın bu damarından, ulema hangi ulema oluyor o zaman? Sahte ulema. Yani sahtekarlar. Bu biraz evet. önce hadislerde bildirilen. Bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar. Korkutuyorlar. ev hanlarını tahrik ediyorlar. Bunlar da korktukları için Mehdi geldi diyemiyor. Aman üstüme gelirler, aman başıma bir şey gelir. Hocamız öyle dememişti ama. Kim nitekim de geldi başına. Bakın ümmetçilik propagandası yapıyor diye biraz önce anlattık. 19 ay en ağır şartlarda, yani olabilecek en ağır şartlarda akıl hastanesi ve hücre hapsi oluyor. Hiç fark etmiyor ama. Ondan istifade, aman başıma bir şey gelir diye hemen her şeyi pılıyı pırtıyı toplayıp kaçıyor, masanın altına saklanıyor. Devam ediyor Üstad Said Nursi Hazretleri. Aynen onun gibi çok ehemmiyetsiz evhamla çok ehemmiyetli şeyleri feda ettiriyorlar. Yani yapması gereken Allah rızasını, sonsuz ahireti bir tarafa bırakıyor. Ve bu korkaklığıyla, hatta diyor Peygamberimiz 70 bin tanesi Deccal'in tarafına geçiyor. Hazreti Mehdi'ye karşı da mücadele ediyorlar. Yani bir karşı mücadele yapıyorlar. Yalnızca çekimser kalmıyor. Ona da haram diyor Allah. Çekimser kalmak yok. Demin Allah affetsin bu iş dedim ama bu iş değil. Allah'ın dini inşallah, Allah affetsin. Dinde çekimser kalmak yok diyor Allah inşallah. Cehennem azabıyla azaplandıracağını bildiriyor. Ve Allah sonsuz azaplara tehdit ediyor. Yani hocamız demişti haşa, Allah'ı kimse deneyemez. Allah çok kesin hesabı görendir, yani böyle çok seri hesabı görendir. Allah'ın aklı çok keskindir demişti. Haşa, hani bir bazı insanlarda şöyle bir inanış oluyor demişti hocamız böyle. Haşa, Allah'ı yaşlı bir adam gibi, ben ahirette gittiğimde işte dil dökerim, haşa ikna ederim gibi. Hatta öyle süper, evet, münasebetsiz anlatımları oluyor. Mesela Cübbeli'nin böyle anlatımları var. Televizyonda gördük, evet, örneklerini. Başkalarının da bu şekilde örnekleri var. Halbuki Allah'ın karşısında kim öyle konuşabilir? Allah'ın karşısında sesler kısılmıştır diyor Allah. Kırıltıdan başka bir şey duyamazsın diyor. Allah'ın karşısında kimin haddine öyle konuşup haşa karşı deliller getirmek, tartışmaya girmek, haşa. Allah bakın cehennemle de tehdit ediyor. Nasıl cehenneme atacağını da söylüyor. Bakın cehennem ateşine, şeytandan Allah'a sığınırım, küçültücü bir sürüklenmeyle sürüklenecekleri gün diyor. Öyle sürüklenerek cehenneme atılacaklar. Kimler? Allah'a karşı samimi olmayanlar, büyüklenenler, çekimser kalanlar, değil mi? Korkaklık yapanlar böyle. Halbuki Allah bir deneme olarak yaratmıştır. Yani burası, değil mi? İman edenlerle iman eden edilmeyenlerin ayrıldığı bir yer dünya hayatı. Çok kısa. Allah böyle zorlu ortamlar gösterir. Buna karşı bakalım Allah rızasını mı üstün görecekler? Allah'ın hoşnutluğunu mu? Yoksa insanların hoşnutluğunu mu? Veya insanlardan mı korkacaklar? Bu şekilde ayrılıyor inananlarla inanmayanlar inşallah.
İnşallah. Zaten bu insanlara baktığımızda Allah'a ve ahiret gününe tam iman etmediklerini anlıyoruz. Evet. Değil mi? Allah'a ve ahiret gününe tam iman etse çekimser kalamaz mesela. Allah'tan korkar. Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkar. Değil mi? Cehenneme gideceğini bilir. Ama demek ki Allah'a ve ahirete inançlarında bir bozukluk var bu kişilerin. Evet. Tam iman etmedikleri için o yüzden buradaki dünyalığın peşine dolanıyorlar. Buradaki, değil mi, dünyanın metana kanıyorlar. Tamamen onlarla iştigal oluyorlar. Onlarla ilgileniyorlar. Ve Allah için, Allah rızası için, İttihad-ı İslam'ın sağlanması için, Müslümanların zulümden kurtulması için bir şey yapmıyorlar.
Şu an.
Bunu görüyoruz.
Peygamberimiz de o yüzden bildirmiş. Mesela Deccal'in uyduları diye Peygamberimiz inkar edenleri bildirmiyor. Hı hı. Çok enteresan bir detaydır. Bakın Deccal'in en yakın yardımcıları, Deccal sistemine en iyi hizmet eden kişiler, Peygamberimiz Deccal'in uyduları olarak diyor, İnkar edenler değil. Biz ateistiz diyenler çıkmıyor karşımıza hadislere baktığımızda. Biz küfürüz diyenler çıkmıyor karşımıza. Ne diyenler çıkıyor? 70 bin sarıklı diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Bak, tam ilgili hadis var, evet, hocam önümde. Sizin için Deccal'den ziyade Deccal olmayanlardan korkarım. Evet. Onlar kimdir sorusuna saptıran imamlardır buyurdu, evet, sallallahu aleyhi ve sellem.
Demek ki bu tarz kişilerin olacağı, evet, belli. Ve Allah'ın yolundan en çok bu kişiler uzaklaştıracak demek ki. Hı. Peygamberimizden anlayabiliriz biz sadece ayrı zamanı. Başka bir kaynak yok.
Evet.
Yani kendi kafamızdan düşünmeye kalkarsak olmaz. Peygamberimizin bildirdiği, o zaman çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani demek ki biz dini Kur'an'dan öğreneceğiz. Kur'an'a baktığımız zaman zaten her konunun açığı ne olduğu belli. Mesela Bediüzzaman Hazretleri yine bu kişilerle ilgili şöyle bildirmiş. Kıyamet alametlerinden ve ahir zaman vukuatından, olaylarından ve bazı amellerin fazilet ve sevaplarından bahseden hadis-i şerife güzelce anlaşılmadığından akıllarına güvenen bir kısım ehli ilim, ilim sahibi kişiler ama kendi akıllarına güvenen, onların bir kısmına zayıf veya mevzu hadis demişler. Mesela kendi aklını acayip beğeniyor. Ben diyor her konuyu çözerim diyor zaten, yani benden akıllısı yok diyor. Mesela hadis önüne geliyor. Hadiste diyor ki Peygamberimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kişi diyor avucunun içine baktığı zaman diyor batıda da olsa doğudaki kardeşini görür. Doğudaki kardeşi de avucunun içine baktığı zaman batıda da olsa o da avucunun içinde kardeşini görür buyuruyor Peygamberimiz. Ha diyor ben zaten diyor şu anda yeryüzündeki en akıllı insanım diyor. Ben çözemediğime göre bunu, yani bundan bir sonuç çıkartamadığıma göre demek ki bu hadis yanlıştır diyeceğim diyor. Kendi aklına güvenen diyor çünkü Bediüzzaman Hazretleri.
Şurada söylüyorlar onu. Yani sırf o değil de örnek olarak gerçekleşen olayda mesela zayıf hadis diye iddia ediyor. Mesela Afganistan'ın işgali bildiriliyor. Zayıf hadis diyor. İran-Irak Savaşı çok net detaylı bildiriliyor. Zayıf hadis diyor. İşte Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları diyor. Zayıf hadis diyor. Ulan zayıf hadis olur mu? Olay gerçekleşmiş zaten.
Tarihi ilanı.
Yani evet. O hadisin kütüb-i sitede yer almamış olması bir şey değiştirir mi? Olay gerçekleşmiş. Peygamberimiz bir olay olacak diyor. O hadisleri nakledenler, yani İmam Buhari, Müslim, Tirmizi olmayabilir. Başka İslam alimleri naklediyor. Hatta Şii kaynaklarında da var hadisler. Ama olay gerçekleşmiş. Bunun artık zayıf hadisi tartışılır mı? Evet. Kaldı ki kütüb-i sitede de var Mehdi. Mesela Buhari, Müslim'de Mehdi adıyla geçmiyor. Ama Hazreti İsa ile namaza duran, onun da imamı olan Hazreti Mehdi bu. Kaldı ki diğer Tirmizi, İbn-i Mace diğerlerinde zaten Mehdi adıyla da var. Kütüb-i Sitte'de var Hazreti Mehdi. 4 tane mezhep imamı kabul ediyor ve olaylar gerçekleşmiş zaten. Bunun zayıflığı kalır mı? Bu tevatürün de üstüne çıkmış. Yani tevatürün üstüne ne demek? Olay gerçekleşmiş zaten ve 200 tane alamet, bir tane iki tane değil. Ramazan ayında 15 gün arayla ay ve güneş tutulacak diyor onun çıktığı dönemde. Dönemi de veriyor Peygamberimiz. 1400'lü yıllar diyor. 7000 yıldan 5600 yılı geçmiştir diyor. 1400'lerden itibaren bu olacak diyor. 1500'e kadar diyor. Peygamberimiz zaman veriyor. Aa bir bakıyorsunuz 1981. Yani Hicri 1401 yılında Ramazan ayında 2 sene üst üste 1401 ve 2 ay ve güneş tutulması oluyor. Bunun artık zayıflığı kalmış mı? Zaten gerçekleşmiş. Evet. Hadis yani hadisin doğruluğu %100 ispatlanmış olay tarafından. Ve gazete haberleri böyle 150 tane alameti olduğu gibi hadislerin gerçekleştiğini hocamız delilleriyle ortaya getiriyor. Hadis olan olaylar, hadis olan olaylar. Zaten dikkat ederseniz kimse de ne o hadisler yok diyor, ne olay gerçekleşmedi diyor. Yani Cübbeli mesela evet, kitap yazıyor. İşte Hazreti Mehdi bu yüzyılda gelmeyecek. Hocamız çok detaylı olarak aldı o kitabı göstererek açıkladı. Kitabın girişinde söylüyor. Ben bu kitabı yazma sebebim diyor. Harun Yahya'nın diyor, Adnan Oktar'ın diyor. Mehdiyeti anlatmasıdır. Yani bu mealde kelimesi kelimesine böyle değil de. Bu yüzden diyor yazdım ben diyor kitabı diyor. Hocamız dedi ki yani o zaman dedi işte mesela Evren Asoğlu var. Mehdi olduğunu iddia eden. Ve çok sayıda insan var bugün dünya çapında. Kendilerinin Mehdi olduğunu söylüyorlar. Niye Cübbeli yani başkasından dolayı değil de neyi fark etti?
Bir tek neyi hocamız gördü? Zaten böyle yani, bir şey kabul etmiyor. Böyle bir iddiayı kesinlikle kabul
tabii
etmiyor
yani, hocamız. Zaten haram olur dedi
bir tek hocamız. Tabii, kabul etmiyor.
Mehdiyet yani iddia makamı değil, ispat makamıdır dedi hocamız. Hazreti Mehdi zaten hadislerde bildirilen mesela Hazreti Mehdi'nin Allah'tan çok korkacağı ve hiçbir zaman Mehdi olma iddiasında bulunmayacağı. Ya bu neden dolayı kaynaklanıyor? Allah korkusundan. Allah'tan korkan her Müslüman asla Mehdi'yim demez. Asla demez.
Evet.
Hele Hazreti Mehdi en çok Allah'tan korktuğu için de hiçbir şekilde Mehdi'yim demez. İddiasında evet bulunmaz. Çünkü o demişti hocamız, ben masumum cennete gideceğim demektir. Nitekim haram oluyor yani birisi söylediği zaman ki söyleyenler evet var. Ben masumum, mutlaka cennete gideceğim. Halbuki Kur'an'da Allah korkuyla umut arasında yaşamamızı istiyor. Peygamberlerin hatta duası var. Hazreti Yusuf'la ilgili kıssa da benim canımı Müslüman olmaktan başka alma diye dua ediyor Allah'a. Şeytandan dua Allah'a sığınırım. Evet. Yani Müslümanın mutlaka korkuyla umut arasında yaşar. hiçbir şekilde emin olmaz. Evet. Hazreti Mehdi ile Allah'tan en çok korktuğu için en çok bu şekilde yani en fazla korkuyla umut arasında yaşar ve asla böyle bir iddiada bulunmaz.
Evet.
Hocamız Allah korkusu çok fazla olduğu için Hazreti Mehdi'nin de öncüsü inşallah asla böyle bir iddiada bulunmaz. Zaten Mehdiyet iddia değil ispat makamıdır demişti hocamız. Yani Mehdi olduğu iddia etmez ama ispat eder. Nasıl ispat eder? Darwinizmi, materyalizmi dünya çapında yerle bir eder. Türk İslam Birliği'nin kurulmasına vesile olur ve Türk İslam Birliği kurulduğunda İslam Birliği'nin başındaki kişi olur. Hazreti İsa ile birlikte namaza durur ve Hazreti İsa'nın da namazda imamlığa geçirdiği kişidir.
En belirgin özelliği dedi.
Tabii en belirgin özelliği ve o kişide biz bütün fiziksel alametlerin de tecelli ettiğini görürüz. Peygamberimizin bildirdiği. Yani alnının genişliği, kaşlarının kavisli olması, yeşil gözleri, yemyeşil gözleri olacak inşallah. Aynul Hadra diye geçiyor.
Evet.
Yüzünün geniş olması, omuzlarının geniş olması yani yüzü, başı hepsi oranlı olarak aynı büyüklükte. Tek kaş çatma çizgisinin olması. Mesela cildinin rengini açıkladı hocamız hadislerle inşallah, ilgili hadislerle. Bazen daha açık oluyor, bazen daha koyu renkli oluyor. Arabi tende, yani Arabi o dönemde beyaz pembeye çalan kırmızı bir rengi oluyor Arabi ten. O şekilde oluyor. Hazreti Mehdi'nin de zaman zaman demek ki güneşten yanıyor. Rengi daha koyu ve parlak bir cildi var. Alnında bir iz var. Yanağında ben var. Benler var. Bir beni mesela tarif ediyor Peygamberimiz. İncimsi bir yıldızdır diyor. Açık renkli bir ben. Ön dişlerinin parlak olduğunu söylüyor. Demek her güldüğünde, gülümsediğinde parlak ön dişlerini göreceğiz inşallah. Sakalını tarif ediyor. Siyah sakalı ve saçı siyahtır diyor. Çok güzel saçları vardır diyor. Demek ki ileri yaşlara dökülmediğini anlıyoruz saçlarının. Ve tıraşlı da değil. Değil mi? Normal saçı görünüyor. Kenarda kevseç, altta meczum, düzeltilmiş bir sakalı, siyah sakalı olduğunu bildiriyor. Geniş omuzlu diyor, konuşurken ağırlıklı olarak sağ elini kullanır diyor. Yeşil gözlerin yanı sıra hafif çekiktir diyor gözleri. Nitekim soyunun da peygamber soyundan ve Kafkaslar üzerinden geldiğini bildiriyor Peygamber Efendimiz. Bakın evet. Seyit. Biz şimdi Hazreti İsa ile namaza duran kişinin aynı bu özelliklere sahip, dünya çapında Darwinizmi, materyalizmi yerle bir etmiş olan, net. Herkes bilecek. O kişi yaptı diye bilecek. Türk İslam Birliği'nin kurulmasına vesile olmuş ve başındaki kişi olacak. Manevi lideri olacak onun. Hazreti İsa ile namaza durduğunda. Ve Hazreti İsa da onu omzundan iterek mübarek elleriyle namaza imamlığa geçirdiği kişi inşallah.
İnşallah.
O zaman işte Allahu Alem Hazreti Mehdi odur diye yani
evet.
Zannı galiple de bileceğiz. Ama imanın nuruyla da tanınır Hazreti Mehdi. Yani Hazreti Mehdi kimdir? Hiçbir şekilde yani insan yani imanın nuruyla bilir. Mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri demişti hocamız. O dönemde o dönemin imamı olduğu, müceddit olduğu çok belli. Muazzam çileler çekiyor. Muazzam mücadele ediyor. Fikri mücadelesi var. Bir hapis, bir sürgün. Ve bir hapis, etkili. Bir sürgün. Ve herkes de onun izinden gidiyor o dönemde. O dönemin alimlere bakın demişti. Hep Bediüzzaman Said Nursi'yi taklit ederler. Onun yolundan gider. Onun modelini örnek alırlar. O zaman belli değil mi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni? Herkes de biliyor bugün. İttifakla kabul ediyor bütün İslam alemi. 13. yüzyılın müceddidi Said Nursi Hazretleri. 14. Mehdi. Nasıl bilinmez? Yani bu kadar faaliyet yapacak. Dünya çapında Darwinizm ve materyalizmi yerle bir edecek. Bu kişi zaten bütün dünyanın bildiği bir kişi olur. Değil mi? Bir insan Darwinizm ve materyalizmi dünya çapında yerle bir ediyorsa o bilinmedik bir insan olabilir mi? Hiç görülmedik, adı duyulmadık. Evet. Tam tersine. Eserleriyle, kitaplarıyla, artık şeyiyle, faaliyetleriyle bütün dünyanın bildiği birisi olur o zaten, öyle birisi. Onun çektiği çileler, onun hak yoldaki mücadelesi, samimiyeti, üstün ahlakı belli olmaz mı? Samimi Müslüman bilir bunu. Samimiyetle bakan anlar yani inşallah. Ama kimse de mutlaka odur demez. O da dine aykırı yani doğru olmaz, haram olur. Çünkü tabii o zaman da sen söylemiş oluyorsun yani o masum mutlaka cehennem. Nereden biliyorsun? Yani olmaz öyle demişti hocamız. Ama zannı galiple de bilinir yani çok kadar üstün ahlaklı. Mesela münafıkların orada biraz önce Akın hocam okudu. Dönemin münafıklı yobazları Hazreti Mehdi'yi hedef alıyorlar. Bu da adres gösterir. Yani en çok hedef alınan kişi kimdir? Mesela hocamızın verdiği bir örneği tekrar verelim. İşte Evrenesoğlu diye birisi çıkıyor. Ben Mehdi'yim diyor. Kimse kale bile almıyor. Yani onun Mehdi olmadığı zaten onun söylediğinden belli. Ben Mehdi'yim dediği için zaten Mehdi olmadığı belli. Ayrıca hiçbir alameti üzerinde olmamış yani tecelli etmemiş. Ne fiziksel alametleri, ne seyitliği, ne işte Darwinizm, materyalizmi yerle bir etmesini, Türk İslam Birliği'nin kurulmasına vesile olması. Zaten yurt dışına gitmiş yani, böyle İstanbul'dan çıkmayacak diyor, Diyar-ı Rum'dan ayrılmaz diyor Mehdi, Peygamber Efendimiz. Diyar-ı Rum da o dönemki işte İstanbul ve Rum diyarı olarak anılıyor Türkiye, İstanbul, Diyar-ı Rum diye anılıyor. Oradan ayrılmayacaktır diyor bu faaliyetleri boyunca, İslam hakim olana kadar inşallah. Ya asla bırakıp gitmez, asla kaçmaz. Zaten Said Nursi'ye söylüyorlar değil mi, sen Mekke'ye git diye. Kesinlikle orada bile olsam buraya gelirdim diyor. İstanbul'u söylüyor değil mi? Söylüyor.
Ben Mekke'ye gideceğim diyor.
Evet.
O da işte güzel kardeşim diyor. Yani şu anda diyor Mekke'de daha iyi olsan aynı zamanda İstanbul'a gelmen gerekiyor diyor. Yani İstanbul'dan Mekke'ye gitmeyi bırak. Hı-hı. Mekke'de daha iyi olsan İstanbul'a gelmen gerekiyor diyor. Bir de şey mesela Cübbeli'nin söylediği bir şey var. Hocamız onu geçen röportajında söylemişti. Çok enteresan bir şey gerçekten. Yani bu bir panik ifadesidir. Hazreti Mehdi'nin hiçbir özelliği uymuyor diyor hocamızla ilgili. Ya bu çok anlamsız bir iddia. Çünkü ya sokaktan bir tane bile özelliği uymuyor diyor. Yani bu çok garip bir iddia gerçekten. Çünkü sokaktan siz herhangi birisini rastgele seçin, Mehdi'ye en az birkaç tane özelliği Mehdi'nin o kişide görürsünüz.
Zaten mesela evet. İstanbul'da çıkacak diyor. İstanbul'da yaşayan herkes bu bir özelliği bulmuş oluyor.
Saçı siyah herkes Hazreti yani Mehdi'nin bir özelliğini taşır. Evet. Orta boylu herkes Mehdi'nin bir özelliğini taşır. Çekik gözlü herkes mesela. Yani çekik gözlü milyar hesabıyla insan var dünya üzerinde. Orta boylu milyar hesabıyla insan var dünya üzerinde. Siyah saçlı yine milyar hesabı. Yani dünyadaki herhangi bir insanı bile çevirseniz Hazreti Mehdi'nin mutlaka 1, 2, 3, 5 özelliğini mutlaka bulursunuz üzerinde. Dolayısıyla siz bir insan için kalkıp da Hazreti Mehdi'nin hiçbir özelliğini taşımıyor dediğiniz zaman o bir...
Peki panik, niye diyor bunu? Konu bu zaten. Yani. Niye diyor? Yani Cübbeli Mehdiyet'i bu kadar iyi anlatırken hakikaten çok iyi anlatıyor. Hadisleri açıklıyor. Maşallah. Yani 2003-2004 yılları o Beyan Dergisi'ndeki iyi izahlar, evet. Konuşmaları mükemmel anlatım var. Yani hadisleri çok az hatayla doğru bir şekilde açıklıyor. Niye birdenbire Hazreti Mehdi gelmeyecek? Bu yüzyılda gelmeyecek. Bakın bu yüzyılda gelmeyecek. Hangi yüzyılda gelirse gelsin ama bu yüzyılda gelmeyecek. Ben diyor bu kitabı diyor Adnan Oktar'a karşı yazdım diyor. Neyi yani niye yapıyor bunu? Bunu sormak lazım Cübbeli'ye. Bu sorunun cevabını vermesi lazım. Türk halkını aydınlatması lazım. Neyi görmüş yani? Neyi fark etmiş de böyle bir kitap yazıyor durup dururken? Çünkü kendisi anlatmıyor mu? Değil mi? Alenen konuşmaları var. Yazıları var. Beyan Dergisi zaten onların denetiminde çıkıyor. Cübbeli o yazıların hazırlanmasında birinci derecede rol oynayan kişi yani dergi, tabii, Mahmut hocamızın tabii denetiminde çıkıyor ama Cübbeli de aynı şeyde. Orada geldi deniyor. Hatta Mehmet Ali hocamız söylüyor. Daha önce geldi diyen Cübbeli, değil mi? Hayatta diyen Cübbeli birdenbire yok aslında bu yüzyılda da gelmeyecek. Alametler mesela gerçekleşti diyor. Alametlerin çoğu gerçekleşti diyor. Kendi anlatımında değil mi? Filmini gösteriyor hocamız her gün. Her gün olmasa bile yani sık sık gösteriliyor yani yüzlerce kere görüldü. Alametlerin çoğu gerçekleşti de derken birdenbire hiçbir alamet gerçekleşmedi diyorsa bir insan.
Kıyametin eşiğine gelmişiz diyor.
Bir şey var orada yani bir anormallik var.
Evet. Kıyametin eşiğine gelmişiz diyor. Sahabe kendi döneminde bahsediyor diyor kıyametten. Biz kıyametin eşiğine gelmişiz biz bahsetmiyoruz diyor. Şimdi kıyametin eşiğine gelmişiz demiş bir kere Cübbeli. Ya onun geri dönüşü yok. Alametlerin yarıdan evet. Fazlası çıkmış diyor. Şu an çıkmadı diyor. Yani böyle bir şey olmaz bir kere. Yani bir alamet çıktı deniyorsun o iptal olmaz ondan sonra. O söz geri alınabilecek bir söz değildir. Hazreti Mehdi'nin şu anda yeryüzünde olması gerektiğini zaten Cübbeli çok detaylı bir şekilde anlatmış tüm özelliklerini. Bir de hocamızın o konuda söylediği doğru. Gerçekten Hazreti Mehdi'nin neredeyse tüm özellikleri hocamıza uyuyor. Yani bu net bir konu. Bu hani ama kalkıp da bunun buna karşılık birisi hocamıza veyahut da başka birisine kalkıp da Hazreti Mehdi bu kişidir diyemez. Bu dinen yanlış olur. Ama uyuyorsa da hayır uymuyor ne alakası var demesi birisinin manası olur. Yani gözün gördüğü açık bir şey yani. İnşallah.
Ya zaten şimdi böyle bir şeyi söyleyen birinin çıkıp demesi lazım ki böyle bir ya böyle bir hadis yok diyecek. Var olmaz olur mu yani? Her yerde var. Kütüb-i Sitte'de de var hadisler. Bütün İslam alimleri kabul etmiş ittifakla. Bütün İslam alimleri. Ehl-i Sünnet ve dört mezhep imamı kabul ediyor. Yani imamı Hanife Ebu Azam Hanefi mezhebinin kurucusu Ahmet bin Hanbel, Hanbeli mezhebinin kurucusu, Maliki ve Şafii mezheplerin imamları ittifakla kabul ediyor. Bütün ehli sünnet alimleri kabul ediyor. Dese ne olur, demese ne olur? Diyemez, hadisler var. Diyemez, olaylar gerçekleşmiş yani artık net delille böyle, değil mi? Bağdat diyor, alev alev yanacak diyor. Bağdat alev alev yanmadı mı? İran-Irak savaşı olmadı mı? Ramazan ayında ay ve güneş tutulmadı mı? Lul'in kuyruklu yıldızı geçmedi mi? Fırat'ın suyu kesilmedi mi? Yani onun için çıksın açıklasın niye bunu söylediğini. Ama Hazreti Mehdi hayatta çok net delilleriyle, onun için bu oluyor zaten. Hazreti Mehdi'nin çıktığı dönemde Erdem Hocam bir hadis okudu biraz önce peygamberimizden. Değil mi? Hazreti Mehdi filan yokmuş dedikleri bir dönemde çıkar diyor. Evet. Tarihte hiç olmadığı gibi insanlar, bazı kimseler Hazreti Mehdi filan yokmuş diyorlar. Hadis tecelli ediyor, gerçekleşiyor. Peygamberimizin Allah'ın vahyiyle bildirdiği, bu da bir alamet, bu da çok net bir alamet, gerçekleşmiş oluyor inşallah.
Onu Cübbeli de yine aktarıyor. Deccal'den ve Mehdi'den camilerde de bahsedilmeyecek diyor. Hakikaten o dönemde bahsedilmiyor diyor. Nerede görüyorsunuz diyor. Şu an kendisi de bahsetmiyor.
Hatta bu o değildir diyor. Korkarım bu o değildir deriz diyor çıktığında diyor inşallah.
Evet. İnşallah. Yayınımızın sonuna geldik hocam. Sayın hocamız Adnan Oktar saat 8'de akşam canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı akşamlar.